Türkiye'nin konuştuğu olayları gerçek tanıklarıyla, tüm ayrıntılarıyla anlatmaya devam ediyoruz. Yavuz Ohan'dan Bir De Bunu Dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da RSFM'de. Yavuz Ohan'dan Bir De Bunu Dinle başlıyor.
İyi akşamlar. 10 Temmuz 2017 günlerden pazartesi. RSFM'desiniz. Ben Yavuz Ohan. Yavuz Ohan'dan Bir De Bunu Dinle programında. Pazar günü Türk siyasi hayatında gerçekten çok önemli bir yenilik yaşandı diyebiliriz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 25 gündür yollardaydı ve 25. günün sonunda çok görkemli bir final yaptı. Nerede? Maltepe'de. Yani sayılarla ilgili tartışmalar devam ediyor. Her zamanki gibi ilk tartışmayı Melih Gökçek attı. 110 bin dedi, 120 bin, 180 bin. Buna ilişkin valilikten enteresan gece yarısı açıklamaları geldi. Ama milyonun üzerinde katılımcının bulunduğu bir mitingle o final yapıldı. Sayılarla ilgili tartışmaya programımız içinde gireceğiz. Kim ne dedi? Bunlara ilişkin önemli ayrıntılar var. Daha önce o meydanda yapılmış AK Parti mitinglerine ilişkin haberler ve AK Parti yetkililerinin yaptığı açıklamalar. Bütün bunları aktaracağız size. Sadece o da değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanken yaptığı bir açıklama var. Maltepe mitinginde, Maltepe meydanında kaç kişinin miting yapabileceğine ilişkin. O sesi de sizlere dinlettireceğiz. Yani o tartışmalar bir şekilde son bulmuş görünüyor. Geçmiş defterler karıştırıldığında programımız içinde sizin de kafanız netleşecek sayılara ilişkin olarak, ama önümüze de bakacağız elbette. Bundan sonra ne olacak? Bugün Kemal Kılıçdaroğlu bir il başkanlarıyla toplantı yaptı. O toplantıda dikkat çekici bir takım kararlar alındı. Bir genelge yayınlamaya hazırlanıyor Cumhuriyet Halk Partisi. Ayrıca CHP milletvekili Enis Berberoğlu cezaevinde ziyaret edildi CHP'liler tarafından. CHP Genel Başkanı Mehmet Moğultay için bir taziye ziyaretinde de bulundu ve bu 25 günlük o güç maraton, yağmur altında, güneş altında yapılan yürüyüşten sonra kendinden emin bir muhalefet lideri gibi, CHP Genel Başkanı değil de bir muhalefet lideri gibi karşılandı gittiği yerlerde Kemal Kılıçdaroğlu. Zaten buna ilişkin önemli tespitler, köşe yazıları da var. Bunları da paylaşacağım sizinle program içinde. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Maltepe'de miting yapıncaya kadar, bir gün öncesinde ve miting günü olmak üzere, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok dikkat çekici açıklamaları vardı. Hamburg'da basın toplantı sırasında yaptığı o açıklamaları. Selahattin Demirtaş'tan terörist diye bahsetti. Ama yargılama devam ediyor. Birçok hukukçu ayağa kalktı tabii bununla ilgili olarak. HDP çok sert tepki gösterdi. Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı bir mektup da var aynı sertlikte. Bunun dışında Büyükada'da biliyorsunuz bir operasyon yapıldı geçen hafta. İnsan hakları savunucuları gözaltına alındılar. Onlarla ilgili öyle haberler çıkıyor ki şu sıralarda, özellikle hükümete yakın medyada, onları aktaracağım size. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu olayla ilgili yine mahkeme süreci devam ederken, daha gözaltındayken, bu gözaltına alınanların sorguları yapılmamışken söylediği sözler var. O da çok tartışıldı. Önce Hamburg'da basın toplantı sırasında söyledi bunları. Ardından uçakla gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ama o ilk yaptığı açıklamayla uçakta gazetecilere verdiği mülakat sırasındaki açıklamaları arasında çok ciddi farklılıklar vardı. İşte o farklılıkları da anlatacağız. Devletin zirvesinde nasıl algılandığına da bakacağız bu meselenin. Aynı zamanda Helsinki Yurttaşlar Derneği Yönetim Kurulu üyesi, akademisyen yazar Ahmet İnsel de bu durumu bizler için değerlendirecek. Bir de bu derneklerin ne işlev gördüklerini anlatacak canlı yayında. Bir başka tartışma daha var devam eden. Sakarya'da biliyorsunuz bir Suriyeli kadına iki cani önce tecavüz ettiler ki Suriyeli kadın 9 aylıktı. Yanında 11 aylık bebeği de vardı. 11 aylık bebeğini de öldürdüler. O Suriyeli kadını da öldürdüler. Bunu özellikle hükümete yakın medya son dönemde başlatılan Suriyeli mültecilere karşı bir kampanyanın sonucu olarak gösterdi. Ama o gazetelere, gazetecilere, o yorumları yapanlara Cumhurbaşkanı Erdoğan katılmadı. Bu bir sapıklık dedi ve meseleyi kapattı. Ama gazeteler üzerinden tartışmanın devam ettiğini görüyoruz. Özellikle hükümete yakın medya Hürriyet gazetesini, Doğan grubunu bu meseleden sorumlu tutmaya çalışıyor. Bununla ilgili haberler var. Doğan grubundaysa Ahmet Hakan şaşırtıcı bir biçimde bu meseleden Suriye karşıtı açıklamaları nedeniyle Sinan Oğan'ı sorumlu tutuyor. Üç gündür peş peşe yazılar yazıyor. Yani iki tane sapık, iki tane insanlık dışı adam bir kadına, 9 aylık hamile bir kadına saldırıyor, ona tecavüz ediyor, çocuğunu öldürüyor, kendisini öldürüyor, hamile kadını öldürüyor ve bundan Türkiye'deki Suriye karşıtı söylemi sorumlu tutuyor Ahmet Hakan ısrarla. Sinan Oğan hedefteki isimdi. O da canlı yayın konuğumuz olacak ve bizlere bu meseleyle ilgili düşüncelerini aktaracak. Sosyal medya üzerinden de zaten Ahmet Hakan'a çok sert tepki göstermişti. Referandumdan önce büyük kriz yaşanmıştı Avrupa'yla. Türk bakanların ya da AK Partili yöneticilerin Avrupa'daki ülkelerde kampanya yapmalarına izin verilmemişti. Hatta aileden sorumlu bakanın Hollanda'da başına gelenler iki ülke arasında büyük kriz yaratmıştı. Bugün 15 Temmuz'un yıl dönümü yaklaşırken benzer bir tavır alıyor Avrupa ülkeleri. Önce Hollanda'dan geldi. Oraya gidecek olan Tuğrul Türkeş'in program yapmasına izin verilmeyeceğini söylediler. Ve bir benzer açıklama da Avusturya'dan geldi. Avusturya'da Ekonomi Bakanı Zeybekçi'nin orada yapacağı programa izin verilmeyeceğini söyledi. Yani bakana gelme dedi bir ülke. Nedir Avusturya'daki durum? Türkiye'den buna ilişkin açıklamalar var. Onları aktaracağım size. Avusturya'daki durumu da canlı yayında alacağız. Eski milletvekili Şirvan Ekici oradaki atmosferi bizler için aktaracak. Yavaş yavaş başlayalım. Şu geziyi bir enine boyuna tartışalım. Bununla ilgili dikkat çekici yazılar, haberler var. Onları aktaralım size. Daha sonra diğer başlıklarla devam edeceğiz. Canlı yayındaki konuklarımızın yorumlarını alacağız, sorularımızı soracağız onlara. Frekanslarımız İstanbul ve Bursa'da 106.4, Kocaeli'nde 93.4. Bir de bunu izle.com adresine girdiğinizde oradan YouTube üzerinden yaptığımız yayına ulaşabileceğinizi söyleyelim. Bu konularla ilgili mesajlarınız varsa YouTube'dan yorum yapma imkanınız var. Twitter'dan ve Facebook'tan da Yavuz Ohan adresine gönderirseniz biz de onları göreceğiz ve programımıza o mesajlarla yön verebiliriz. Diyelim, hızla başlayalım.
Kanunun kim üstünde olabilir? Hiç kimse, hiç kimse. Ateşle oynuyor bazıları. Bu yönetimde gitmez. Bu yönetimde gitmediğini zaten toplum da biliyor. Oyuna sahip çıkmak için sokağa çıkmış insanlara da yok efendim darbe girişimidir, yok efendim hedef gösteriyorlar. Ya gecenin bir vakti gencecik çocuklar sokakta demokratik hak kullanıyor.
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Bir de bunu dinle. Hafta içi her gün 17.30-19 saatlerinde RSFM'de.
Kanun söz demek.
Şimdi o yürüyüşle başlayacağız elbette. Türkiye'nin gündeminde gerçekten bir numaraydı. Hangi gazeteci olursa olsun kamuoyuna haber vermekle kendisini mükellef hisseden bir gazeteci ise bu olaya, bu yürüyüşe kayıtsız kalma ihtimali yok. Ben bugün gazetelerin başlıklarından biraz bahsetmek istiyorum size. Çünkü Türkiye'de artık gerçek dışı bir gündem olduğunu sizlere aktarmanın formülü olarak bunu gördüm. Birkaç gazete başlığı vereceğim. Artık insanların nasıl birbirinden koptuklarını, gazetelerin nasıl misyonerlik yaptığını da net bir şekilde ortaya koyuyor bu. 25 gün Türkiye'nin ana muhalefet partisinin genel başkanı yollarda yürümüş. Gandhi'nin rekorunu geçmiş. Hem gün olarak hem kilometre olarak. 432 kilometre kat etmiş gündüzleri yürüyerek. Yağmurda yürümüş. 40 derece sıcakta yürümüş ve binlerce insan ona dahil olmuş. Adalet demiş, hak demiş, hukuk demiş. Bir şeyden şikayet etmiş. Buna Cumhurbaşkanı yanıt vermiş, Başbakan yanıt vermiş. Diğer partiler kimi destek vermiş, kimi eleştirmiş. Ama bu yürüyüşün finalinde yüz binlerce insan bir araya gelmiş. Hangi gazetede bunun haber olmama ihtimali var derseniz, evet Türkiye'de maalesef son dönemde gazetelerin ve gazetecilerin ortaya koyduğu performans ve misyonerlik anlayışı nedeniyle bu büyük olayı bile görmemek mümkün haber olarak. gördüğünde de sadece eleştirel yönlerini görmek mümkün. Bir şekilde tartışmaya açmak, bir şekilde bu eylemi itibarsızlaştırmak, bir şekilde bu eyleme katılımın sayısını düşük göstermek, işte bazı gazetelerin misyonunun bu olduğunu görüyoruz bugün o gazetelere baktığımızda. Birkaç başlık aktarayım. Merkezden, Ortada, Hürriyet. Ciddi şekilde hakkını vererek büyük final demiş bu yürüyüşle ilgili, dün yapılan Maltepe'deki mitingle ilgili. CHP lideri Kılıçdaroğlu Ankara'da başlattığı yürüyüşünü İstanbul Maltepe'de yüz binlerce kişinin hak, hukuk, adalet sloganı attığı meydandaki konuşmasıyla tamamladı. Birazdan o konuşmada neler söylediğine ilişkin yorumlarımız da olacak ama Hürriyet gazetesinin başlığı buydu. Cumhuriyet gazetesi bütün sayfasını buna ayırmış ve bu daha ilk adım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerinden bu cümleyi çıkartmış manşete. Adalet yürüyüşünün son durağı Maltepe'de milyonlar buluştu. Kılıçdaroğlu tarihi mitinge 9 Temmuz yeni bir doğuştur diyerek kendisini dinleyenlere seslendi diyor Cumhuriyet gazetesi büyük bir fotoğraf kullanarak. Benzer bir yaklaşım Sözcü gazetesinde var. CHP'lileri Kılıçdaroğlu 26 gün önce Ankara'dan tek başına başlattığı adalet yürüyüşünde dün İstanbul'da milyonlarla buluştu. Manşet bu. Milyonlarla buluştu. Sosyal medyada dünyanın bir numaralı gündemi oldu. Gerçekten Türkiye'de birçok insan bununla ilgilendi dün. Kaç kişi gitti o miting alanına? Onlar ne dediler? Kemal Kılıçdaroğlu onlarla nasıl buluştu? Nasıl bir etki yaptı? Mesajları neydi? Sadece Türkiye'de değil, dünyada da birçok yayın kuruluşu bununla ilgilendi dün. Ama bazıları ilgilenmedi, onu aktaracağım. Mesela Türkiye'de yaşıyorsanız, televizyon izlemiyorsanız ya da sadece A Haber izliyorsanız, sadece Sabah gazetesi okuyorsanız, Türkiye'nin ana muhalefet partisinin liderinin 25 gün yürüdüğünden, o yürüyüşün dün bittiğinden, o yürüyüşte ana muhalefet partisinin neden şikayet ettiğinden haberiniz olmayabilirdi. Çünkü bugün Sabah gazetesini açtığınızda sanki nispet yapar gibi Sabah gazetesi manşetine danışmanı Baylok Bey'in takımından haberini koymuş Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cü danışmanı Gürsul'un gizli haberleşme için kullandığı Baylok'un beyin takımında olduğu ortaya çıktı. Bu Gürsul'un bir takım adamlarla Baylok üzerinden mesajlaştığına ilişkin iddialar Sabah gazetesinin birinci sayfasında. 125 bin lirayı İsrail alacak diye bir magazin haberini görüyorum. Bir spor haberi görüyorum. Bir çukur verdik havaalanı alacağız diyen başbakan var. Türkiye Enerji'de oyun kurucu ve bölgesel aktör diyen enerji bakanı var. Başka bir takım haberler de var. Amerika ve NATO 15 Temmuz'u biliyordu diyen itiraf var. Yani birçok haber var ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun 25 gün süren, 432 kilometre devam eden, yüz binlerce insanın katıldığı ya da desteklediği, ki buna ilişkin bir açıklama var, araştırma var. Onunla ilgili de birazdan bilgi vereceğiz. Araştırmayı yapan kuruluşun bir takım tespitleri var. Onları konuşacağız. Bununla ilgili tek bir satır haber yok Sabah gazetesinde. Yani Sabah gazetesi okuyorsanız eğer ve A Haber dinliyorsanız Türkiye'de bu yürüyüşten haberiniz olmayabilirdi mesela. O kendisi için yürüdü. Şimdi bir tercih haberi hiç görmemek. Sabah gazetesi öyle yapmış. Akit gazetesi ise eleştirmiş. O kendisi için yürüdü diyerek. Bu da Kılıçdaroğlu şov demiş. Kılıçdaroğlu'nun tek başına yürüdüğü o 3 kilometrelik parkuru fotoğrafını koyarak Akit gazetesi. Hemen yanına da onunla yetinmemiş. Kılıçdaroğlu'nun ufku yok sözlerini Cumhurbaşkanı'nın manşet haline getirmiş. Star gazetesine bakalım, hangi yüzle adaletten bahsediyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması bu. Birazdan detaylarına bakacağız. Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu ile ilgili bu eleştirisini manşetine taşımış ve yürüyüşle ilgili çok küçük bir haber var. CHP'liler Maltepe diyerek AK Parti mitingini paylaştı diye. Dün bir tartışmaydı bu. Yani oraya yüz binlerce insan gitmemiş. Kemal Kılıçdaroğlu bu kadar yürümemiş. Bir takım taleplerde bulunmamış. Adaletle ilgili sıkıntısı olan on binlerce, yüz binlerce, milyonlarca insan yokmuş gibi yaparak Star gazetesi birinci sayfasını düzenlemiş. Türkiye Gazetesi'ne baktığınızda CHP'nin şovu bitti diye bir haber görüyorsunuz. Son derece küçük bir şekilde. Körfez Harekatı diye yine Cumhurbaşkanı manşette. MHP'ye yakın ya da MHP'nin muhaliflere yakın Yeni Çağ Gazetesi ise, ki muhalif bir takım grupların tamamı bu yürüyüşü desteklemişlerdi, muhteşem final başlığıyla vermiş adalet yürüyüşü sonrasında yapılan Maltepe mitingini. CHP lideri Kılıçdaroğlu 15 Haziran'da Ankara Güven Park'tan tek başına başladığı adalet yürüyüşünü dün İstanbul Maltepe Meydanı'nda 1 milyonu aşan vatandaşın katıldığı mitingle bitirdi diyor Yeni Çağ Gazetesi. Rakamları gördünüz. 1 milyonun üzerinde diyen var, 1,5 milyon diyen var. Özgür Özel, CHP Grup Başkan Vekili, meydanda 1.6 milyon insanın bulunduğunu söylemişti. Dün itibariyle yaptı bu açıklamayı. Aslında bu tartışmanın da başlaması anlamına geliyordu. Çünkü hemen bu tip olaylarda ortaya çıkan siyasetçilerden Melih Gökçek geçti klavyenin başına. Twitter'dan dedi ki uçuyorsunuz, orada işte 120 bin insan var, 150 bin insan var. Tam olarak ne kadar söylediğini birazdan aktarırım size. Sonra Abdurrahman Dilipak çıktı. Dedi ki 110 bin insan var, ama öyle bir matematik hatası yapmış ki kendisi metrekareye sığacak insan sayısı ve o alanın metrekaresini birbiriyle çarparken yarısını bulmuş. Yani kendi hesabına bile göre bile 220 bin bulması gerekirken 110 bin kişi vardı o meydanda demiş. Ama tabii bütün bu tartışmalar devam ederken geçmişte AK Parti'nin Maltepe miting alanında yaptığı mitingler mercek altına alındı ve o gün yapılan haberler. O gün yapılan haberlere baktığımızda Davutoğlu'nun bir mitingi var burada. 1 milyonun üzerinde insan gelecek diye başlamış miting. 1,5 milyon insan Maltepe miting alanında biçiminde haberleri görebiliyoruz bütün basın yayın organlarında. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığa adaylık sürecinden önce Maltepe'de bir miting yapmış. Onun ertesi günü haberleri kontrol ettiğinizde önünüze çıkan rakamlar 2 milyon, 1 milyon 750 bin gibi rakamlar. Bugün aynı isimlerin farklı rakamlar kullandığını görüyoruz. Biraz daha geriye gidiyoruz. Birazdan Kadir Topbaş'ın açıklamalarını da okuyacağım. Harita Kadastro Odaları Genel Odalarının yaptığı bir açıklama var, onu da okuyacağım size. Ama asıl tabii Cumhurbaşkanı'nın açıklaması önemli. Cumhurbaşkanı bu meydan yapılırken bir açıklama yapmış. Meydan yapıldıktan sonra, daha doğrusu 1 Mayıs kutlamalarının Taksim'de yapılmasını isteyen işçilere ya da muhalefet partilerine Maltepe'yi ya da Yenikapı'yı adres gösteriyor. Eğer kendilerine güvenebiliyorlarsa diyor, orada diyor büyük bir meydan var. Kaç kişini alacağını da kendisi söyleyerek onları oraya davet ediyor. Bir dinleyelim.
İstanbul Valiliği'nin belirlediği Avrupa yakasında Yenikapı, Anadolu yakasında Maltepe başta olmak üzere, eskiden tabii böyle büyük meydanlar yoktu. Ama şimdi bir Yenikapı var. 1,5 milyon insanı alabiliyor. Bir Maltepe var. 2 milyon insanı alabiliyor. Eğer kendine güveniyorsan git o meydanlarda yap. Ve bu meydanlarda hiçbir yerin zarar görmesi de söz konusu değil. Gidersin gayet güzel bir şekilde orada toplanır. Orada miting gider.
Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan o 1 Mayıs mitinginin yapılması için Taksim Meydanı'nı isteyenleri Maltepe'ye davet ediyor. 2 milyon alıyor orası diyor. Hadi diyor, kendinize güveniyorsanız gidin. Bugün ne diyor AK Partililer, Melih Gökçek başta olmak üzere, o meydan en fazla 175 bin kişi alır. Peki dün kendi yaptıkları mitinglerden sonraki haberler neydi? 1 milyon 750 bin ve 2 milyon rakamları kullanılmış hem Davutoğlu için hem de Erdoğan için. Bu arada çok enteresan bir durum. Bir siyasi tartışma devam ediyor. Öyle ya da böyle. AK Partililer bu işi küçültmeye çalışıyorlar. CHP'liler belki olduğundan fazla göstermeye, ama gözlerimiz de görüyor ne kadar insan olduğunu. İstanbul Valiliğine ne oluyor diyeceğimiz bir gelişme oldu. Gece saat 1-1.30 sıralarında İstanbul Valiliği Twitter üzerinden bir açıklama yaptı. Siyasi bir tartışma var ortada. İstanbul Valiliği bürokratik bir makam. Sana ne o siyasi tartışmadan diyebileceğiniz bir açıklama bu. Ve şöyle söylüyor valilik o açıklamasında Twitter üzerinden. 9-7-2017 tarihinde ilimiz Maltepe ilçesindeki miting alanında Cumhuriyet Halk Partisi tarafından düzenlenen mitingin katılımcı sayısıyla ilgili çeşitli basın yayın organlarında İstanbul Emniyet Müdürlüğü kaynak gösterilerek bazı değerlendirmelerde bulunulmuştur. Miting alanının yüz ölçümü dikkate alınarak yapılan inceleme ve ölçümleme sonucunda katılımcı sayısının yaklaşık 175 bin olduğu sonucuna varılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur. Bugüne kadar herhangi bir mitingle ilgili, ki her mitingde katılımcı sayısıyla ilgili bir tartışma olur, gerçekten dağlar kadar fark olduğu da gözlemlenmiştir. Onlarca, yüzlerce miting haberi yapmış bir gazeteci olarak söylüyorum. Valilik böyle bir meseleye girmez. Polis kulis bilgisi olarak gazetecilerle paylaşabilir ama resmi açıklama ilk kez görülüyor. Yani AK Parti ve çevresi açısından baktığınızda miting az katılımlı olduğu, final cılız olduğu gibi sözlere dayanak teşkil edebilecek bir açıklamanın altına imza atıyor. Yani bir bürokratik kurum olarak valilik siyasetin tam göbeğine oturmuş oluyor. Yani adalet diye yollarda yürüyenler devlette partileşmeye itiraz ediyorlardı, liyakatın esas alınmasını istiyorlardı, yöneticilerin vatandaşlara eşit davranmasını istiyorlardı. O taleplerin haklılığını da tescil etmiş oluyor bir anlamda valilik. Bununla ilgili haritacılar, kadastrocular bir açıklama yaptılar ve onların hesabına göre 1 milyon 750 binlik bir kalabalığın orada bulunabileceğine ilişkin tespit söz konusu. Kadir Topbaş'ın bir açıklaması var ve bu alan yapılırken yaptığı bir açıklama. 1 milyon 200 bin metrekarelik bir alana kuruluyor diyor burası. Ve devamında 20 bin ağaç dikilmiş, 201 milyon lira maliyet hesap edilmiş. 76 otobüs olacak diyor. 225 bin metrekare veya yolunun olacağı proje kapsamında toplam miting ve etkinlik alanında 130 bin metrekareyi bulacak diyor. 2 halı saha, 3-4 tenis kortu ile uluslararası maçların oynanacağı tenis kortu falan diye devam ediyor. Yani ne kadar büyük bir alan ve ne kadar büyük bir buluşma alanı tesis ettiklerini, inşa ettiklerini anlatıyor Kadir Topbaş da burada yaptığı açıklamada. Şöyle bir ifadesi var bu açıklamanın devamında. Miting alanı içinde 500-600 bin kişilik, hatta 1 milyona kadar çıkabilir diyor orada buluşabilecek insan sayısının. Dün oradaki kalabalık görüldüğünde herhalde maksimum seviyeye ulaştığını söyleyebiliriz. Ayrıca miting alanına giremeyenler, miting alanının çevresinde bulunanlar, en azından Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasından gelenlerin miting alanına giremediklerini biliyoruz kalabalık nedeniyle. Birçok insanın miting alanına girmeden geri dönmek durumunda kalabalık nedeniyle yine kaldığına ilişkin bilgiler vardı. Sosyal medyadan fotoğrafları paylaşıldı. Yani ciddi bir kalabalık var. Peki bu kalabalık olmasaydı 10 bin kişi, 20 bin kişi, 30 bin kişi elbette bu kadar bir görüntü olmayacaktı. Bu kadar büyük üzerinde tartışma yürümeyecekti ama onların bile bir şeyden şikayetçi olmasının bir değeri yok mu? Aslında demokratik bir ülkede var. Ama Türkiye'de milyonu da aşsa ve işte hatırlayın lütfen bir takım mitingler yapılıyor İstanbul'da, Yenikapı'da ya da Maltepe'de. Özellikle AK Parti'nin yaptığı mitinglerde belediye otobüsleri, vapurlar, metrolar vızır vızır çalışıyorlar ve ücretsiz olarak insanları getirip götürüyorlar. Bu mitinge gitmek de hayli güçlü. Bırakın ücretsiz olmasını, bir takım seferlerin iptal edildiğini gördük gün içinde katılımın az olması için. Buna rağmen bu kadar büyük bir katılım ortaya çıkmışsa insanların ne dediğine, neden şikayet ettiğine bakmak gerekmiyor mu? Adaletle ilgili yapılan bu şikayetlerin birazcık cevabının verilmesi gerekmiyor mu? Bunların üzerinde durulması gerekmiyor mu? Bu soruları soruyoruz. Buna ilişkin gün içinde bir takım açıklamalar var. Onları aktaracağız size. Hem Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, hem AK Parti'den, hem de diğer yetkililerden. Ya bırakın kafalarını kuma gömsünler diyor bir izleyicimiz. 10 kişiyle tamam, gönülleri olsun diyor. Tabii bu tartışma siyasi olarak devam edecek. Elbette buna ilişkin değerlendirmeler de yapılıyor. Ve ben de aslında 10 kişi olsa ne olur? İtiraz var kardeşim. Bir şeye itiraz ediyor insanlar. Bir şeyden şikayet ediyorlar. Bunun dikkate alınmasıdır asıl olan diyenler arasındayım. Şimdi ne dedi Kemal Kılıçdaroğlu Maltepe'ye gittiğinde? Çok net bir takım talepleri vardı. Türkiye'de adaletten şikayet etti ve kim için, ne için yürüdüğünü, çok açık bir şekilde ortaya koydu. Ben birkaç başlıkla onları bir hatırlatayım istiyorum sizlere. Ne diyor? Olmayan adalet için yürüdük. Mazlumun ahı için yürüdük. Hapisteki milletvekilleri için yürüdük. Hapisteki gazeteciler için yürüdük. Sözcü muhabiri Gökmen Ulu'nun doğum günü. Hapisteki kardeşim biliyorum ama unutma, Maltepe Meydanı senin yanında, gazetecilerin yanındadır diyor. Devam ediyor. Haksız yere kamudan atılanlar için yürüdük. O kadar uzun bir liste ki aslında. Türkiye'nin çözmekle karşı karşıya olduğu problem. Çocuklar için yürüdük. Taşeron işçiler için yürüdük. Mevsimlik işçiler için, orman köylüleri için, linç edilen askerler için, hapisteki öğrenciler için yürüdük. Tek adam rejimine, FETÖ'ye karşı olduğumuz, 20 Temmuz'a karşı olduğumuz için yürüdük. IŞİD, PKK, El Nusra'ya karşı olduğumuz için yürüdük. Devlette liyakat sistemi kalmadığı için yürüdük. 15 yılda 13 kez üniversite ve KPSS soruları çalındı. Bunun için yürüdük. Şiddet mağduru kadınlarımız ve çocuklarımız için yürüdük. Buraya dikkat. Mavi Marmara şehitleri için yürüdük. Onursuz bir anlaşmayla hakları elinden alındığı için yürüdük. Terörist ilan edilen, hapsedilen, hak aramak için açlık grevindeki kardeşlerimiz Nuriye ve Semih için yürüdük diyor. Korku iklimi içinde konuşmayan iş dünyası için yürüdük. Siyasi ayak ortaya çıksın diye yürüdük 15 Temmuz'da. 249 şehidimiz ve gazilerimiz için yürüdük. Yani çerçeveyi çok geniş tutuyor. Aslında bilinçli olarak çok da dikkatle hazırlanmış bir metni okudu Kemal Kılıçdaroğlu. Dediğim gibi yelpazeyi son derece geniş tuttu. Teröristsiniz diyenlere 249 şehidimiz için yürüdük dedi. Siz Merve Kavakçı'yı meclisten atansınız, onlara sahip çıkansınız diyenlere Mavi Marmara için yürüdük dedi. HDP ile birlikte yürümüş olmanın verdiği sorumluluğu da ortaya koydu ve kimlik siyaseti yapmayacaklarını, kimlikler üzerinden, mezhepler üzerinden siyaset, kökenler üzerinden siyaset yapmayacaklarını ve Türkiye'de yaşayan herkesin eşit kabul edileceği cümleleriyle onlara selam gönderdi. Mümkün olduğu kadar geniş bir kitleyi selamlama isteği vardı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarında. Ve en dikkat çekici taleplerde bu haksızlıkların giderilmesi ve olağanüstü halin kaldırılması talebiydi. Bunu da bir manifesto olarak orada okudu. Meydanda bulunanlarda da oylattı. Peki buna AK Parti'den bir yanıt geldi mi? Evet, AK Parti sözcüsü bugün kameraların karşısına çıktı ve bu eylemle ilgili ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleriyle ilgili dikkat çekici açıklamalar yaptı. Şimdi adaletten, adalet yoksunluğundan şikayet eden bir muhalefet liderine verdiği yanıtı aktaracağım. Mahir Ünal'ın, AK Parti sözcüsü Mahir Ünal. Şöyle diyor Mahir Ünal, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu sokağa ve isyanı teşvik etmektedir diyor. Bilmiyorum, sözlerinde böyle bir şey görebildiniz mi siz? Siz demokrasiyi, parlamentoyu, seçilmiş hükümeti yok sayıyorsanız ve sokağa adres gösteriyorsanız bunun adı faşizmdir. Sandığı ve seçimi yok sayan, isyan çağrısı yapan Kılıçdaroğlu maalesef topluma anarşizm sunmaktadır. Bundan vazgeçmesini tavsiye ediyoruz dedi. Mahir Ünal Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını bu şekilde algılamış ama Kemal Kılıçdaroğlu hükümetin meşruiyetine ilişkin bir cümle etmedi. Sadece 16 Nisan referandum sonuçlarının meşruiyetine ilişkin bir tartışma zaten başlatmıştı. O meşru olarak kabul etmediklerini söylemişti. Bunun bir mühürsüz oylama olduğuna dikkat çekmiş ve sonuçlarla oynandığını iddia etmişti. Aynı iddiasını burada da sürdürdü. Ama Türkiye'de seçilmiş hükümetin ya da seçilmiş cumhurbaşkanının meşruiyetine ilişkin bir cümle ettiğine biz şahit olmadık en azından. Mahir Ünal halkın 15 Temmuz'u ve sarayın 15 Temmuz'u ifadelerine de tepki gösteriyor. Kemal Kılıçdaroğlu miting meydanında 10 maddeyi okuduktan sonra kabul edenler etmeyenler oynamasıyla paralel bir yapı mı oluşturmak istiyor diyor. Enteresan. Biraz zorlama. Halkın polisi diyerek meşru polisi, halkın 15 Temmuz'u diyerek 15 Temmuz'un o destansı savunmasını Batı'nın paralelini oluşturuyor. Sonra da diyor ki siyaset bölmemektir. Bu bölücülük değil midir Sayın Kılıçdaroğlu? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu sandığı, seçimleri ve siyaseti referans göstermemektedir. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu sokağı ve isyanı teşvik etmektedir. Bir siyasetçi olarak Kılıçdaroğlu bunu nasıl yapabilir? Sayın Kılıçdaroğlu'nun demokrasiye, siyasete, siyaset kurumuna, meşruiyete uygun olmayan referansları siyaset kurumunu hedef almaktadır diye düşünüyoruz diyor. Nereden bu düşünceye kapıldıklarını anlamakta biraz güçlük çekiyoruz doğrusu. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu barışçıl bir yürüyüşle, bir protestoyla 25 gün geçirdi ve Ankara'dan İstanbul'a yürüdü. Bütün bu yürüyüş sırasında kendilerine yönelik, yürüyenlere yönelik tahriklere karşı da hak, hukuk, adalet sloganı atılmasını rica etti. Alkışlarla eğer gerekirse protesto edilmesini istedi kendisini takip edenlerden. Böyle de gitti ve herhangi bir şekilde kimsenin burnu kanamadı. Sıcaklardan ya da yorgunluktan bir kişi hayatını kaybetti. Bir milletvekili kalp spazmı geçirdi. Bir milletvekili de hastaneye kaldırıldı. Onun dışında bir darpla veya bir provokasyonla başka bir olaya karışmadı kimse. Bütün bunlara rağmen AK Parti'nin bakışı başka. Şimdi bunları da geçelim. AK Parti'nin asıl cevap vermesi gereken şey bu adaletle ilgili, hakla ilgili, hukukla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'nun talepleri ve Kılıçdaroğlu öncülüğünde aslında milyonların talepleri. Bu konuda bir sıkıntı var mı? Bu sıkıntı giderilebilir mi diye bir iktidarın düşünmesi gerekmez mi? Görebildiğimiz kadarıyla iktidar partisinin sözcüsü bu konulara hiç girmemiş yaptığı açıklamada. Mahir Ünal'ın da bu açıklamasını aktardıktan sonra Murat Yetkin'in bir yazısı var. Onu da size okuyacağım çünkü önemli. Murat Yetkin de diyor ki adalet yürüyüşü Türkiye'yi değiştirmeye başladı aslında diyor. Neresinden bakarsanız bakın Türkiye artık 25 gün öncesinin adalet yürüyüşü, öncesinin Türkiye'si değil. Kılıçdaroğlu'nun CHP milletvekili Enis Berberoğlu'nun 25 yıla mahkum edilip hapse atılmasının ardından başlattığı yürüyüş sadece AK Parti hükümetini, sadece CHP'yi değil Türkiye'de siyaset yapma şeklini de değiştirmeye aday. Örneğin Başbakan Yıldırım 16 Haziran'da Kılıçdaroğlu'nun yürümeye başlamasından bir gün sonra adalet sokakta aranmaz, sorumsuzluktur demişti. Aynı konuşmada yürüyüş nasıl olsa bitirilemeyeceğini ima etmiş, neden hızlı trenle gitmiyor diye alaycı bir soru da sormuştu. Başbakan o sözlerden 23 gün sonra 8 Temmuz'da Kılıçdaroğlu yürüyüşünü bitirmek üzereyken yollarda adalet aramak olabilir noktasına gelmişti. Tek ricası vardı ama 15 Temmuz'u kontrollü darbe demekten vazgeçeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 17 Haziran'da adalet yürüyüşüne katılanlara hitaben sizin 15 Temmuz'dakilerden ne farkınız var sözleriyle yürüyüşçüleri darbecilerle FETÖ'de ve PKK'yla benzetmişti. PKK'yla bir tutmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 Temmuz'daysa gaflet yürüyüşüdür çizgisini sürdürse de program Maltepe mitingiyle bu şekilde biter. Orada bunu noktalayacak olurlarsa verilen sözü yerine getiririz diyordu. Yani müdahale edilmeyecek diyordu. O arada başbakanın 7 Temmuz'daki yürüyüş amacına ulaştı sözü de var. Başbakan haklı, yürüyüşün hedefi zaten Berberoğlu'nun serbest bırakılması olarak açıklanmadı. Bunun mahkeme kararına bağlı olduğu malum. Kılıçdaroğlu amacını zaten mahkemelerin adaletsizliğine dikkat çekmek, bunu protesto etmek olarak açıklamıştı. O nedenle başbakan haklı, Kılıçdaroğlu amacına ulaştı diyor. Ve şöyle devam ediyor Murat Yetkin, özet olarak aktarayım orasını. New York Times'tan Washington Post'a, İngiltere'deki gazetelerden Almanya'daki gazetelere birçok gazete bu yürüyüş sırasında Kemal Kılıçdaroğlu'yla röportaj yaptı diyor. Bugüne kadar Türkiye'de muhalefetin zaten bir gücü yok, ne yapabilir diye soruluyordu. Bu yürüyüşle birlikte bir siyasi aktör haline geldi Kemal Kılıçdaroğlu, yurt dışından bakıldığında da tespitini yapıyor. Ve bunun dışında Türkiye'de de aslında ana muhalefet partisi genel başkanlığından, ki bunu birçok uzman, birçok gözlemci böyle dile getirmiş, muhalefetin liderine, muhalefet liderliğine ya da bütün muhalefetin, AK Parti muhalefetinin liderliğine doğru bir yükselişe geçme hadisesi olarak da görülüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bu başarılı eylem diyelim, 25 günlük yürüyüş birçok açıdan da Türkiye bazında baktığınızda ilk. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi çok uzun zamandır böyle bir kalabalık miting alanı görmemişti. Doğrusu bu. 1979 yılında Bülent Ecevit'in yaptığı mitingden bahsediliyor bu kadar kalabalık olabileceği biçiminde. Ama ondan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçimlerde yaptığı mitinglerde böyle bir gövde gösterisinin altına imza atmadığı net. Bu mitingin bir başarısı daha var. O da şu. Adalet, hak ve hukuk dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Miting meydanında konuşma yaparken A Haber Yeni Kapı meydanındaki 15 Temmuz sonrasında yapılan mitingi tekrar olarak verdi. TRT, yani sizin, bizim, orada o meydanda bulunanların yüzlerce kilometreyi bu protesto için kat edenlerin vergileriyle iş yapan diyelim, vergileriyle hayatını devam ettiren TRT, o yürüyüşten son gününden ve yürüyüşün sonrasındaki o mitingden, yüz binlerce insanın bulunduğu mitingden tek kelime etmedi, canlı vermedi. Yani inanılmaz bir çifte standartla karşı karşıya. Şunu söylemek doğru olabilir. Türkiye'ye duyurmamak için bunu bir karar alınmıştı ve o karar çerçevesinde birçok gazetecilik kuralı da sonuna kadar çiğnendi. Peki başarılı oldu mu? Bununla ilgili bir araştırma var. Araştırmayı İstanbul Ekonomi Araştırma Genel Müdürü Can Selçuk'tan alacağız. Ve bu araştırmayla ilgili rakamları alacağız. Araştırma, İstanbul Ekonomi Araştırma Genel Müdürü Can Selçuk'u telefon attığımızda. Hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar.
Şimdi tabii bir muhalefet partisinin yaptığı bir eylemden bahsediyoruz. Uzun da sürdü. Hep şikayetler de duyduk onlardan. Gazeteler, televizyonlar yeteri kadar yer vermiyorlar diye. Siz de bunun üzerine bir araştırma yaptınız anladığımız kadarıyla. Vardığınız sonuçları öğrenebilir miyiz? Mesela Türkiye bu yürüyüşten haberdar mıydı? Ana muhalefet partisinin liderinin şikayetlerinden haberdar olabildi mi? Onca kısıtlamaya rağmen.
Şimdi şöyle ayıralım. Yani ana muhalefet liderinin şikayetlerinden haberdar olup olmaması bir başka konu. Orada da detaya girebiliriz ama genel olarak Türkiye'de toplumun bu yürüyüşten haberi var mı diye sorduğumuzda %83.7'lik bir kesimin Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a başlattığı yürüyüşten, sürdürmekte olduğu yürüyüşten haberdar olduğunu görüyoruz. Burada %16'lı bir kısım haberdar değilim diyor. Tabii bunu şöyle değerlendirmek lazım. Yani bugün en son 16 Nisan referandumunda da zaten hani seçimlere katılmama oranı zaten bu civarlardadır. Yani
siyasetle ilgilenmeyen Ankara'nın ne yaptığıyla ilgilenmeyen, siyasetçilerin ne dediğiyle ilgilenmeyen bir grup olduğunu gösteriyor diyorsunuz. Peki yürüyüşü destekliyor musunuz sorusunu da sordunuz siz.
Evet, o soruyu da sorduk. Yürüyüşü destekliyorum. %42.83'lük bir kesim yürüyüşü desteklediğini söyledi. %53.5'lük bir kesim de yürüyüşü desteklemediğini ifade etti. Yani burada şeye çok yakınız aslında. Yani
referandum sonuçlarına.
Referandum sonuçlarına çok yakınız. Burada bir hem hayır kampında hem de evet kampında bir konsolidasyon olduğundan bahsetmek mümkün. Referandum sonrası sıkça tartışılan bir konuydu.
Evet, biraz detaya girdiğimizde yürüyüşü destekleyenler ve desteklemeyenlerin siyasi görüşleri herhalde oralar da dikkat çekici. Aslında ben bunları şimdi önümde siz birazcık söylerseniz, biraz anlatırsanız iyi olur. 16 Temmuz'un bir kopyası gibi görünüyor ama yine de sizden duymak isterim. Pardon, 16 Nisan'ın.
16 Nisan. Tabii şöyle söyleyeyim, yani en büyük farklılık aslında MHP seçmeninde olmuş gözüküyor. Oradan başlayalım. Olur. MHP seçmenine baktığımız zaman MHP'de %43'lük bir MHP seçmenin %43'ü bu yürüyüşü desteklediğini ifade ediyor.
Evet.
Bu nedir? 16 Nisan sürecinde MHP genel merkeziyle farklı düşünce içerisinde olan MHP seçmeninin genel merkez söylemine daha yaklaştığını görüyoruz. Çünkü 16 Nisan'ın hemen sonrasında yaptığımız araştırmada genel merkezin evet tercihine rağmen %66-%67 civarında bir MHP seçmeninin hayır oyu verdiğini belirtmişti. Şimdi burada bakacak olursak %43'lük bir MHP seçmeni destekliyor sadece yürüyüşü. Yine de büyük bir rakamdır. Hani genel merkezin tavrına
bakıldığında değil mi?
Fakat bir geri dönüş olduğunu görüyoruz. Öte yandan AK Parti içerisinde %88'lik AK Parti seçmeninin yürüyüşü desteklemediğini görüyoruz. Buradaki trend yine 16 Nisan sonuçlarıyla çok benzeşiyor.
Can Bey, acaba yayın buyurun. Arkadan geliyor olabilir mi? Seste çünkü bir aksilik var. Bir şey açık mı sizin orada?
Yok, hayır ama.
Değil. Peki, tamam. Buyurun, devam edelim o zaman.
En son dediğimi tekrar edeyim o zaman.
Lütfen.
Hani AK Parti seçmenine baktığımızda 16 Nisan referandumunda olduğu gibi %88'lik bir AK Parti seçmeninin yürüyüşü desteklemediğini, %10'luk bir kesiminde desteklediğini görüyoruz. Yürüyüşe en kuvvetli destek de %87 ve %83 olmak durumu koşuluyla sırasıyla CHP ve HDP seçmeninden geliyor.
Evet, %87'si CHP'lilerin destekliyormuş. Buradaki 8-23 de enteresan, desteklemeyenler belki de işte eski İstanbul Baro Başkanı'nın konuştukları eleştirileri çerçevesinde duruyor olabilirler diye düşünüyoruz. Referandumda evet oyu verdim deyip de yürüyüşü destekliyor musunuz sorusuna verilen yanıtlarda %93 gibi acayip bir yüksek rakam çıkıyor zaten. Değil mi? Sizi destekleyen
yani
bir unsur bu.
Bütün bu sonuçlar birbirini destekler şekilde. Yani referandumdan sonra en önemli tartışma konularından bir tanesi birçok farklı kesimden bir araya gelen hayır oylarının referandumu takip eden dönemde bir arada kalıp kalamayacağıydı. Hani evetin kalıp kalamayacağı konusunda bir endişe veya bir herhangi bir tartışma yoktu. Burada görüyoruz ki referandumda oluşan hayır oyları büyük ölçüde bir arada kalmış gibi gözüküyor. Tabii önümüzdeki dönem ne gösterir bilmiyorum ama adalet yürüyüşü özelinde, yani bu muhalefet tepkisi özelinde o hayır bloğunun, farklı kesimlerden gelen hayır bloğunun bir arada kaldığını söylemek mümkün.
Çok önemli tespitler. Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Can Selçuk, İstanbul Ekonomi Araştırma Genel Müdürü ve bu yürüyüşle ilgili yaptıkları anketin sonuçlarını aktardılar bize. En önemli nokta şu: 16 Nisan referandumu sonrasında acaba ortaya çıkan muhalefet bir arada kalabilir mi? 48,5'luk ki resmi sonuçlara göre böyle, CHP bunun böyle olmadığını iddia ediyor. HDP'nin, CHP'nin, MHP'deki bir takım muhalif kesimlerin, Saadet Partisi'nin hayır dediği bir referandumda ortaya çıkan 48,5 ya da 50 diyelim, Türkiye'nin yarısının yine bir arada bir muhalif çizgide durup duramayacağı ya da bunu neyin toparlayabileceğine ilişkin tartışmalar vardı. İşte bu tartışmalara ışık tutması açısından önemli bir noktadayız. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz 3 ay sonra böyle bir eylem yapılıyor. O 3 ay sonra yapılan eylemde ortaya çıkan sonuçlar 16 Nisan referandumdaki rakamların hala geçerli olduğunu gösteriyor. Neyin etrafında birleşebilir böyle bir muhalefet diye bir soru da vardı. İşte adalet kavramı burada herhalde en önemli noktalardan birisi. Adalet kavramıyla bu sorunun da cevabının verildiğini görebiliyoruz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için yapılan o tespitleri tekrar hatırlatalım. Genel başkanlıktan muhalefet liderliğine yükselişinin bir aracı olduğu bu başarılı yürüyüş tespitleri de genelde siyaset gözlemcileri tarafından yapılıyor. Şimdi burada iki nokta daha aktaracağım size. HDP ile CHP'nin yan yana olması konusunda ciddi sorunlar vardı. Anayasa değişikliğiyle dokunulmazlıklar kaldırıldığında HDP'den CHP'ye yönelik son derece sert eleştiriler vardı. Bu yürüyüş başladığında CHP HDP'ye, HDP CHP'ye daha mesafeli duruyorlardı. Açıklamalarda hep bir tereddüt vardı ve bu yürüyüş bittiğinde, ki Maltepe'deki o mitinge HDP de kurumsal olarak destek verdi, bununla ilgili yapılan açıklamalar biraz daha netleşmiş görünüyor. HDP'li Mithat Sancar, Mardin milletvekili, anayasa hukukçusu, şöyle diyor: CHP çıtayı epeyce yükseğe çekti. Yani muhalefetteki diğer partilerde bu eylemin ulaştığı noktadan memnun ya da CHP açısından tespitlerini bu yönde yapıyorlar. Şöyle birkaç cümle daha aktarayım oradan, Sancar'ın cümlelerinden. CHP hata yaptı, anayasa değişikliğine evet dedi ve o fotoğraf AKP'ye o hali çok daha rahat ve hızlı uygulama imkanı verdi diyor. Bu tutumun siyasi darbe operasyonlarını yürütme konusunda Erdoğan'ı rahatlattığını ve böyle giderse sıranın doğrudan CHP'ye geleceğini ısrarla söyledik. Biraz geçmişi hatırlatıyor. CHP'nin ve Kılıçdaroğlu'nun geç de olsa sokağa çıkması bu uyarılarımızla işaret ettiğimiz tahribatların dayanılmaz noktaya gelmiş olmasındandı zaten. En etkili direniş yolu güçlü demokratik güç birliği diye devam ediyor Mithat Sancar. Parti olarak yürüyüşü desteklemeye, sembolik olarak katılmaya ve finalde kitlesel şekilde yer almaya karar verdiklerinde hatırlatıyor. Ülkenin üzerine çöreklenen şoven otoriter iktidar bloğuna karşı en etkili direniş yolunun geniş ve güçlü bir demokratik güç birliği olduğunu her fırsatta söylüyoruz. Bu yürüyüş böyle bir güç birliği birliğinin dinamiklerini canlandırma konusunda ciddi bir etki yarattı. Biz üzerimize düşeni yaptığımızı düşünüyoruz. CHP içinde ve etrafında tereddütler devam ediyor olabilir. Demokratik ve özgürlükçü dinamiklerin sahadaki etkileşiminin kuvvetlenerek sürmesi bu tereddütlerin aşılmasını kolaylaştıracaktır diyor. Dün CHP ile HDP'nin yan yana gelmesinin CHP'ye büyük puan kaybettireceğini düşünüyordu CHP'lilerin en azından yönetim birimleri. Bugün farklı bir noktada farklı bir tablonun olduğunu, ortaya çıktığını söyleyebiliriz bu meseleyle ilgili olarak da. Bir de dünya adalet mitingini nasıl gördü sorusuna yanıt verelim ve devam edeceğiz. Yine adaletten, hukuktan ve büyük adaya gideceğiz. Ona gitmeden önce şu notları da aktaralım. Washington Post baş yazıda Türkiye'ye ayrılmış. Türkiye'de Uluslararası Af Örgütü'nün bir başka tepe yöneticisinin daha gözaltına alınması ve muhalefetin adalet yürüyüşünden söz ediyor bu yazısında. Amerika yönetimine Türkiye'ye daha sert uyarılarda bulunma çağrısı yapıyor. Ankara'dan başlayan yürüyüş muhalefet güçlerinin halen bir araya gelebildiğini gösterse de baskıcı bir hükümete karşı kendi başlarına karşı koymaları beklenmemeli. Türkiye hükümetinin sivil topluma saldırılarının önlenmesi için yabancı hükümetler Türkiye'ye baskı yapmaları ifadeleri yer alıyor bu değerlendirmede. Wall Street Journal'ı da Amerika'nın etkili gazetelerinden, başarısız darbenin yıl dönümü gelirken bütün Türkiye tek bir sözcük ve onun nerede bulunacağı üzerinde saflaştı. Adalet ifadesine yer veriyor. İki liderin fiziksel görünüşünün benzediğinden dolayı yürüyüşün Gandhi'nin tuz yürüyüşüne benzetildiğini de yazıyor Wall Street Journal. Bir cumhuriyetimiz var mı? CHP'lileri Kılıçdaroğlu'nun bir cumhuriyetimiz var mı? Hayır. Sadece bir tepede durup bütün emirleri veren bir adamımız var sözlerini yazıda paylaşıyor. Hükümetin adalet sokakta aranmaz eleştirilerine de yer veriyor yazı ve Kılıçdaroğlu'nun biz yürüdükçe Erdoğan'ın rahatı daha da kaçıyor. Bu rahatsızlık da bana keyif veriyor sözleriyle son buluyor. BBC, yürüyüş ve miting Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı eşi benzeri görülmemiş bir gösteriye dönüştü diyor. Fransız haber ajansı AFP, Gezi Parkı'ndan beri Türkiye'deki en büyük gösteri diyor. Reuters haber ajansı, yüz binlerce insanın katıldığını duyuruyor bu yürüyüşe. İran Devlet Televizyonu, Erdoğan'a karşı ender meydan okumalardan biri olarak değerlendiriyor bu yürüyüşü. Avrupa'da da adalet mitingiyle ilgili açıklamalar var. Türkiye raportörü Keti Piri adalet mitingine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden Ankara'yı kızdıracak bir mesaj veriyor. Tarihi diyor, 3 nokta koyuyor. Muhalefet milletvekillerinin tutuklandığı Maltepe'de yaklaşık 2 milyon kişi var diyor Keti Piri. Şu ara Ankara'nın herhalde en son görmek isteyeceği isim AK Partililerin özellikle. Evet, bu yazılarda Büyükada'da yapılan insan hakları aktivistlerine yönelik yapılan bu operasyonla gezi yürüyüş, adalet yürüyüşü bir arada anılıyor ve aslında kendi başkentlerine çağrılar da var daha sert tepki gösterilsin diye. Şimdi size insan hakları aktivistlerine yönelik o operasyonla ilgili duyduğunuzda kulaklarınıza pek de inanamayacağınız bir takım senaryoları aktaracağım. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuyla yaptığı açıklamalar var ki hukukçular ağızları açık dinlediler gerçekten bu açıklamaları. Ve sonra Cumhurbaşkanı da herhalde çevresinden bir takım uyarılar aldı ki onu değiştirdi, üslubunu farklılaştırdı. O farklılığa da değineceğim ama bir nefes alacağız.
Türkiye'nin konuştuğu olayları gerçek tanıklarıyla, gerçek tanıklarıyla tüm ayrıntılarıyla anlatmaya devam ediyoruz. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da RSFM'de.
Hatırlayacaksınız, geçen hafta Büyükada'da insan hakları aktivistleri, ki bunlardan ikisi yabancı, önemli isimler var içlerinde. Türkiye'de insan hakları konusunda çalışan isimler gözaltına alındılar Büyükada'da. Bu gözaltının ne için yapıldığı, suçlamanın ne olduğu bir süre ortaya çıkmadı. Hatta gözaltına alınanların nereye götürüldüğü bile öğrenilemedi. Bir gün sonra gözaltına alındıkları ortaya çıkmıştı. Şimdi yavaş yavaş netleşiyor bunlar. Nereden anlıyoruz bunları? İki nokta var. Birisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması, G20 zirvesinden sonra yaptığı o konuşmayı, daha doğrusu bir soruya verdiği yanıt, doğrudan Büyükada'daki aktivistleri suçlayan. Bir de hükümete yakın medyada yapılan bu konuyla ilgili haberler. Birisini aktaracağım, Sabah gazetesi. Şöyle diyor ki, bu insanların daha ifadeleri alınmadı. Yani buraya lütfen dikkat edin. 15 Temmuz hain darbe girişiminde CIA'cilerin toplantı yaptığı, Sabah gazetesi bu, Büyükada'da bir otelde yapılan baskında gözaltına alınan ikisi yabancı 11 şüpheliyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor diyor. Gezi olaylarında aktif rol alan sözde insan hakları savunucuları ve FETÖ'nün temsilcisinin de yer aldığı Büyükada'daki toplantının tüm bağlantılarını çözmek için MİT, Polis, İstihbarat ve Terörle Mücadele Müdürlüğü birimlerinden oluşturulan özel ekip yeni bulgulara ulaşmış. Bakın, bu bulgulara dikkatle dinleyin. Baskın sırasında toplantı halinde olan 11 kişinin Türkiye haritası üzerinde tartıştıkları görülmüş. Baskın sırasında bir Türkiye haritası üzerinde tartıştıklarını görmüşler baskını yapanlar. İstihbarat, İstanbul merkezli bir kalkışmanın Türkiye geneline hangi noktalardan yayılacağının planlarının yapıldığını değerlendiriyormuş. Yani bir harita varmış, o harita üzerinde tartışma yapılıyormuş. Elbette yanlarında değiller, sonrasında değerlendiriyorlar bunu. Türkiye'nin İstanbul'da bir kalkışma başlatılacakmış öncelikle ve bunun bütün Türkiye'ye nasıl yayılacağını planlıyorlarmış. Uçuk geliyor insana okuduğu zaman, ama ülkenin Cumhurbaşkanı da enteresan bir şekilde aynı şeyleri söylüyor. Hem de G20 toplantısından sonra. Şöyle diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükada'daki bir otelde düzenlenen seminerde gerçekleştirilen polis baskınında gözaltına alınan insan hakları savunucuları için onlar adeta 15 Temmuz'un devamı niteliğinde bir toplantı için bir araya gelmişlerdi diyor. İnsan hakları savunucularının gelen istihbarat sonucu gözaltına alındığını söylüyor. Yani her şey netleşmiş, elde bir ciddi bilgiler varmış gibi bir konuşma. O konuşmadan sonra Cumhurbaşkanı'nın yaptığı bu açıklama, ama belli ki biraz ileri bir açıklama olduğu danışmanları tarafından kendisine söyleniyor. Ve dönüşte gazetecilere yaptığı açıklamada bu açıklamanın temelinde polis bilgilerinin olduğunu, yargılamanın devam ettiğini, olayların daha sonra açığa çıkacağını söylüyor. Yani üslubunu biraz yumuşatıyor, biraz geriye adım atıyor, ama orada dünyadaki birçok gazetecinin önünde insan hakları savunucularını terörist olarak ilan ediyor. Hem de 15 Temmuz'un bir devamı niteliğinde yeni olaylar planladıklarını söylüyor. Bunun üzerine hukuki tartışmalar var, ama diğer meseleye biraz diğer yönüyle bakalım. Bu insan hakları savunucuları orada ne yaparlar, neyi konuşurlar, aslında neyin peşinde koşarlar ki daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan hapse girdiğinde de onların bir takım girişimleri vardı. Erdoğan'ın buna da bir yanıtı var, onları da aktaracağım. Ama şimdi akademisyen yazar Ahmet İnsel'le görüşelim istiyoruz. Helsinki Yurttaşlar Derneği yönetim kurulu üyesi aynı zamanda. Hoş geldiniz Sayın İnsel.
İyi akşamlar.
Teşekkürler. Bir özetlemeye çalıştım bu ne diyelim, çılgın durumu Türkiye'deki.
Çılgın doğru bir tabir. Evet.
Herhalde yani, doğrudur diye.
Ben biraz raydan çıkmış da diyebiliriz. Duyurma da diyoruz bunu daha amiyane tabirle.
Ya bir gerçek üstünlük var Türkiye'de şu anda. Gerçekler üzerinden değil de gerçek üstünlük üzerinden bir tartışma yürüyor.
Evet,
ne yapar bu insan hakları aktivistleri? Önce birkaç cümle bize aktarır mısınız? Yani şimdi 15 Temmuz'un devamını mı yapar? Kalkışmaya mı hazırlar insanları? Kere, ajanlar mı vardır yanlarında?
Bir kere insan hakları aktivistleri, insan hakları örgütleri eylemci örgütler değillerdir. Yani tam tersine eylem olduğu zaman, örneğin bir yürüyüş olduğu zaman, bir protesto eylemi olduğu zaman Amnesty International, örneğin Uluslararası Afrika veyahut diğer adı geçen örgütler, hani Yurtlar Şart Derneği, yürüyüşe katılmazlar, eyleme geçmezler. Bunlar tanıklık organizasyonlarıdırlar. Yani dünyanın herhangi bir ülkesinde, herhangi bir toplumda insan hakları ihlallerinin tanıklığını yapmakla yükümlü hissederler kendilerini. Ve sınırlıdır, bu kadardır. Yani tanıklık organizasyonlarıdır. Siz herhangi bir Uluslararası Af Örgütü'nün, Amnesty International'ın herhangi bir yerde bir yürüyüş düzenlediğini, bir sokak gösterisi düzenlediğini duydunuz mu? Böyle bir fonksiyonları yoktur. Hatta bazı aktivistler bu örgütlerin bu anlamda pasif örgütler oldukları için yetersiz bulurlar. Ama bu örgütlerde tam tersine pasif kalmak için değil, tanıklık fonksiyonunu herkese yani herkesin mağdur olduğu insan hakları ihlallerine tanıklık edebilme fonksiyonunu yerine getirmek için mücadele ederler ve sağcı, solcu, herhangi bir ırk, din, dil, cinsiyet ayrımı gözetmeden herkesin mağduriyetine tanıklık ederler. Biraz evvel siz Tayyip Erdoğan'ın mahkum olduğu dönemdeki Uluslararası Af Örgütü'nün yaptığı kampanyayı hatırlattınız.
Evet.
Tayyip Erdoğan'ın tutuklanması, gözaltına alınması, pardon, hapse
girmesi, şiir okuduğu için.
Hapis cezası ile ilgili. Tayyip Erdoğan için de bunu yaparlar. Bir Milliyetçi Hareket Partili militan için de yaparlar. Bir HDP'li Halkların Demokratik Partisi militanı için de, CHP'li için de veyahut herhangi bir siyasi fonksiyonu olmayan, kimliği olmayan bir kişi içinde, cinsiyet ayrımcılığı içinde yaparlar. Cinsel istismar içinde mücadele ederler. Bunlar kendilerine göre de alanlar seçmişlerdir. Yani bu örgütler bazı hak ihlalleri alanlarına, özellikle kendi aralarında bir iş bölümü yoktur ama ilgilerine göre bazı hak örgütleri, hak ihlalleri üzerine uzmanlaşırlar. Şimdi bu yapılan toplantı Türkiye'de 5 hak arama örgütünün ortaklaşa kurdukları bir platform var. İnsan Hakları Ortak Platformu. Bu platformda Nisan ayında yapılan bir toplantıda önümüzdeki dönemde giderek artan hak ihlalleri çerçevesinde olağanüstü hal rejiminin sürekli olma ihtimalinin karşısında sürekli insan hakları örgütlerinin yöneticilerine, militanlarına yönelik hak ihlalleri ve saldırıların da olması durumunda ne yapmalı? Kendini nasıl savunmalı? Bu pozisyonlarda tanıklık fonksiyonu nasıl yerine getirmeli diye bu konuda bir değerlendirme, bir bilgi paylaşımı aslında yapmak üzere toplandıkları bir yer. Ve bir karar alınmış ve oraya işte dediğiniz gibi 11 kişi çeşitli hak örgütlerinden ve sadece hak örgütlerinden 11 kişi gelmiş. Bir Almanya'dan 2 kişi, ki bir tanesi Türkiye'de epey evvelden beri tanınan bir kişidir, Ali Garavi. 2004'te tanıtma fonunun da finansman desteğiyle yaptığı ve aynı zamanda Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün de ortaklaşa, Helsinki Yurttaşlar Derneği ve başka derneklerle birlikte ortaklaşa düzenledikleri uluslararası yeni taktikler, yani insan haklarında yeni taktikler konferansında tanınan, buradaki örgütlerin tanıdıkları bir bu konuda uzman bir kişi, İran asıllı, İsveç Amerikan pasaportu olan bir kişi. Şimdi bir de Alman, daha çok bu tür bilgi güvenliği uzmanı olan bir kişi var. Peter, soyadını hatırlamıyorum şimdi. Onlar da daha çok bir eğitmenlikten ziyade bilgi aktarımı yapıyorlar. Yani başka ülkelerde hak arayışlarında ne yöntemler kullanılıyor, bilgisayarlardaki hackerların müdahalesine karşı ne önlemler alınıyor gibi. Programın içeriğini bilmiyorum doğrusu. Yani detaylı, evet, nasıl bir şey bilmiyorum ama çerçevesi bu.
Böyle bir toplantı. Bunu, evet.
Evet, böyle bir toplantıyı birdenbire
Türkiye'de gezi olaylarının benzerini 15 Temmuz'dan sonra yeniden başlatma toplantısı olacağını ilan etmek, böyle bir şaibe yaratmak zaten büyük bir yaratıcı deha bence. Yani mükemmel bir kurgu bilim yazarı olabilir bu kişiler.
Küçücük bir virgül koyar mısınız Ahmet İnsel? Evet. Yani burada belki benim için de uçuk diyebilirsiniz ama Türkiye'de son dönemde terörle mücadeleyi, Türkiye'nin terörle mücadelesini de içine alan bir takım diziler devreye girdi. Siz de belki oradan takip ediyorsunuzdur, en azından biliyorsunuzdur diye. Büyük kanallarda aynı anda 3 kanalda birden terörle mücadele konulu diziler. Burada askerler var, terörle mücadele var, şu var, bu var. Şeylerin, dizilerin içinde yabancılar var. İnsan hakları örgütlerinin temsilcileri. Bunlar hep terör örgütlerinin lehine çalışan, Türkiye'ye ihanet eden pozisyonda gösteriliyorlar. Yani ben burada söylenenlerin aynısını orada senaryoda görüyorum. Çok enteresan geliyor bana. Ne kadar gerçeklikten kopuk olduğunu da ortaya koymak açısından. Yani bir senaryo yazılıyor. O senaryonun aynısını burada biz yapılan açıklamalarda duyuyoruz.
Bir şey hatırlatayım, bu Fethullah Gülen cemaatine yakın olan kanallarda da böyle şeyler zamanında yapılıyordu zannediyorum ve o zaman hükümet de bunları ciddiye alıyormuş gibi gözüküyordu. Evet. Şimdi bakın, bu algı operasyonudur. Bu bütünüyle algı operasyonudur. Burada bir inanmadan, yani bir naiflikten, bir saf dillikten değil. Burada kasıtlı olarak halkta bir algı operasyonu yaratma amacıyla yapılan şeylerdir. Bunu sadece Türkiye yapmıyor. Örneğin Rusya'da da benzer algı operasyonları diziler üzerinden yapılıyor ve aynı şekilde yabancı ajanlar, yabancı dernekler, yabancı vakıflar hedef gösterilerek yapılıyor. Yani bu sadece Türkiye özgü değil. Ve zaten hemen bu olayın arkasından aynı şeyi Macaristan'da Viktor Orban da yapıyor, biliyorsunuz. Evet. Hemen bunun arkasından aynı Rusya'da Putin'in yayınladığı bir başkanlık kararnamesi gibi bir kararnameyi çıkartmak üzere AKP'nin Tayyip Erdoğan'ın en yakın adamlarından Metin Külünk Alman vakıflarıyla ilgili hemen gündeme getirdi, biliyorsunuz, evet. Pazar günü.
Evet.
Dolayısıyla burada bir algı operasyonu var. Yani otoriter bütün rejimlerde aynı yöntem kullanılıyor. Bu dediğiniz diziler o algı operasyonunun bir operasyon olduğunu, yani kalkıp da sadece senaristin kafasından yaratılmış şeyler değil bunlar. Kasıtlı insanların buna hazır olmaları, yani insanların bu bilgileri eline konduğunda ha tamam zaten bunu daha önceden biliyordum, duymuştum diyecekleri, dolayısıyla bildikleri, tanıdıkları bir olgu haline gelmesi, sıradanlaşması, olağanlaşması ve dolayısıyla tehlike vasıflarının da yakın tehlike noktasına dönmesini sağlayan algı operasyonları maalesef bu kasıtlı biçimde bütün otoriter rejimlerde benzer şekillerde az veya çok kullanılıyor. Türkiye'de buna alışık değiliz çok fazla, doğrusunu söylemek gerekirse. Değiliz. Yani çok çok şükür ki yakına kadar değilmişiz. Maalesef buna da alışmak zorunda kaldık. Ve artık terörle mücadele adı altında aslında iktidarın uygun görmediği, iktidarın kendisi açısından tehdit olarak, yani iktidarı açısından tehlikeli bulduğu, rakip bulduğu, ki en sonunda adalet yürüyüşünü de terörle mücadele çerçevesinde tehdit eder hale gelmediler mi?
Evet.
Adalet yürüyüşü de
yürüyenler de terörist.
Evet, yürüyenler terörist verildi, evet. Teröristlerle yan yana yürüyorlar dedi.
16 en Nisan'da da hayır diyenler terörist diye itham edilmişti. Aynen. Öyle de bir
aynen.
Görüntü
yani
vardı.
Bu aynı süreç ve bu tabii bir otoriterin ötesinde bir otokrat faşizan yönetimin diktatöryal, otokrat, faşizan terimler çeşitli şekilde kullanılabilir ama aynı şeyi söylüyorsunuz işte. Bir despot rejiminin yöntem tarzıdır, yönetim tarzıdır.
Tabii.
Maalesef giderek daha fazla buna giriyoruz ve artık burada mantıklıydı, mantıklı değildi. Ya bu nasıl oldu? Tabii böyle düşünmek zorundayız, sürekli sormak zorundayız ama karşı tarafın bunu umurunda olmadığını da görüyoruz.
Şu anda yine tabii hukuktan konuşmak zorundayız. Şöyle bir durum var ortada. Yani Wall Street Journal muhabiri soruyor Büyükada'daki olayı, bu Hamburg'daki toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı'na. Ve bunun üzerine bunlar o otelde neden toplandılar? Adeta 15 Temmuz'un devamı niteliğinde bir toplantı. Bakın daha ifadeleri alınmadı, yani buna ilişkin bilgi bize gelmiş değil.
Bir kere Büyükada'da toplanmış olmak bir suç karinesi olmaya başladı. Ya bu zaten başlı başına Aziz Nesin'lik bir vaka.
Evet. İstihbaratın aldığı bir bilgi üzerine polis teşkilatı harekete geçmiştir. Bu aktivist denilenler kim? Kim o aktivist? Baylokçular mı? Eagle'cılar mı? Terör örgütlerine silah taşıyanlar mı? Haberi doğru kaynaklardan alın. Haberi doğru kaynaktan almaz da Wall Street Journal ağzıyla konuşursanız sizi yanlışa düşürürler diyor. Cumhurbaşkanı söylediği bu uluslararası basın kuruluşlarının önünde. Ama sonra dönerken uçakta söylediği polisten gelen not. Bakalım diyor, bununla ilgili soruşturma yapacaklar. Ne çıkacak göreceğiz diyor. Orada
bütün hepsi suç bunların, biliyor musunuz?
Evet.
Demirtaş. Bütün bunların hepsi suç. Hı-hı. Gözaltında olan bir, halen gözaltında olan bir zanlıyla ilgili böyle bir suçlama yapmak, hele Cumhurbaşkanı makamında olan, yani yargıyı etkileme, yakından etkileme konumunda olan bir kişi tarafından yapılması suçtur. Yargıyı etkileme suçudur. Şimdi Cumhurbaşkanı böyle bir laf ettiği zaman, hele Türkiye'nin bu ortamında, yargı bağımsızdır diyebilir miyiz? İkincisi, hangi hakim ve savcı Cumhurbaşkanı bunu dedikten sonra ya ortada suç mutluluk yok, bunlar saçma sapan şeyler diyebilir. Anında Türkiye'de kendisine harita, o harita üzerinden kendisine bir yer aramak zorunda kalınacağını bilmez mi?
İyi niyetli bir yaklaşım, belki de meslekten ihraç bile söz konusu olabilir şu anda, çünkü öyle bir görüntü de var. Selahattin Demirtaş'la ilgili de terörist ifadesi söz konusu, o da büyük tepkiyle karşılandı en azından HDP tarafından. Ya da
zaten terörist, Türkiye toplumunun yarısı terörist veya potansiyel terörist bu iktidarın gözünde. Yani bunu artık şaşırmıyoruz, biliyorsunuz. Ya terörist kelimesi devalüe oldu, anlamını yitirdi, ya da Türkiye toplumu iktidarın gözünde yarısı terörist veya terörizme yakın, teröristi destekleyecek, buna eğilimi olan, suçlu veya suç işleme eğilimli, kriminal ya da kriminalize olmaya yatkın bir kesim. Ama bakın, 20. yüzyıl totaliter rejimlerinde toplumun muhaliflerine böyle bakılırdı. Stalin tarafından da böyle bakılırdı, Nazi Almanya'sı da böyle bakardı.
Pekala. Adalet yürüyüşü bir şey değiştirir mi sizce? Son sorum bu olsun, birkaç cümleyle.
En azından adalet yürüyüşü toplumun bir kesiminin, önemli bir kesiminin her şeyi göze alarak hayır dediğini, referandumda hayır dediğini, şimdi adalet istediğini ve bunun toplumun çeşitli kesimlerinin yan yana gelerek yapabildiğini gösterdi. Bundan daha fazlası ne kadar olur, nasıl olur, onu artık toplumsal mücadeleler belirleyecek. Şu anda önceden bir tahmin yapmak mümkün değil elbette. Ama bu da bu ortamda bunun yapılabilmiş olması da son derece önemlidir. Yani Türkiye toplumu iktidara, diktatöre, despota halen teslim olmuş bir toplum değil.
Bu önemli.
Ama onu yenebilecek, onun alternatifini geliştirecek güçte mi? O da değil. Araf noktasındayız.
Pekala. Çok teşekkür ediyoruz Ahmet İnsel değerlendirmeleriniz için. Akademisyen yazar Ahmet İnsel'le konuştuk. Helsinki Yurttaşlar Derneği yönetim kurulu üyesi aynı zamanda. Bu Büyükada'daki meseleyi değerlendirdik. Ne yaparlar bu insan hakları, aktivistleri sorusunun yanıtını aldık kendinden. Ne yapıyorlardı sorusunun yanıtını da almaya çalıştık. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla birlikte. Erdoğan'ın bu açıklaması sert tepkiyle karşılandı. Ve aynı zamanda bu soruşturmalardan çıkabilecek sonuçlara ilişkin kaygılar da yarattı. Ama bir şey daha vardı, o da Demirtaş'la ilgili açıklaması. Şöyle soruyorlar Hamburg'da G20 zirvesinden sonra. Selahattin Demirtaş ve Kürt milletvekilleri ne zaman cezaevinden çıkacak? Böyle bir soru soruluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Teröristleri cezaevinden bırakma yetkisi bizim değildir. Türkiye bir hukuk devletidir. Söylediğiniz kişi bir teröristtir. Öyle bir terörist ki bütün benim Kürt kardeşlerimi sokağa döküp ondan sonra 53 Kürt kardeşimi yine Kürtleri öldürten bir teröristtir. Bu sadece suçlarından bir tanesidir. Buna benzer daha nice suçları vardır. Bizim arkamızda PKK var, PYD var, YPG var gibi meydan okuyan bir kişidir. Şu anda zaten yargıdadır. Yargı onlarla ilgili ne karar verirse o karar bizim başımız, gözümüz üstünedir diyor. Hem terörist diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem 53 kişinin katili diyor, hem de bu iş yargıda, onlar ne karar verirse bizim başımız gözümüzün üstünedir diyor. Demirtaş'ın buna bir tepkisi söz konusu oldu. Bir mektup yazdı. O mektupta şahsımda milyonların iradesine yaptığı hakareti aynen iade ederim diyor Demirtaş. Açık çağrı yapıyorum. 8 aydır emrindeki savcıların ve bazı hakimlerin 6-8 Ekim Kobani olayları için halkı sokağa yakıp yıkmaya çağırdığıma dair tek bir delil bulamadılar. Elinde böyle bir delil varsa çaresizlik içinde aleyhime delil arayan savcılarına teslim etmesini istiyorum dedi Demirtaş yazdığı mektupta. Bir de Aydın Engin'in yazısı var bu konuyla ilgili, onu da aktarayım, ondan sonra şu Suriyeli tartışmalarına gireceğiz. Aydın Engin, başyargıç konuştu artık, Yargıtay hikaye ediyor. Önce G20 Doruk toplantısı için Almanya'ya giderken uçağındaki gazetecilere konuştu. Henüz bitmemiş bir yargı sürecinden söz etti. Enis Berberoğlu içinse bir ağır ceza mahkemesinin bir kararı var. 25 yıl hapis. Şimdi dosya Yargıtay'a gidecek ve kesin kararı orası verecek. İyi de kendisini başyargıç olarak gören ve sahiden de fiilen başyargıç, en büyük yargıç, esas kararı veren yargıç olan AKP reisinin verdiği fetva böyle demiyor. Enis Berberoğlu'nun besbelli ki cezası kesinleşmiş. Yargıtay kararı bir biçimsel aşamadan ibaret. Reis bu fetvayla da yetinmiyor ve ekliyor. Yıl sonuna kadar ciddi manada mahkumiyet kararları gelecektir. Anlaşıldı. Reis kararı vermiş, hükmü kesmiş. Yargıtay aşaması artık hikaye. Şimdi şu anda sürüp giden davalı şöyle bir gözünüzün önüne getirin. Sanıklar ve avukatlar bu cümleyi okuyunca ulan harıl harıl savunma hazırlıyoruz ama anlaşılan bu nafile çaba demeyecekler mi? Daha önemlisi o davaları görmekte olan anlı yargıçlar, beraat verirsek reisi yalanlamış olacağız. Reisi yalanlamak ne söz, onun görüşlerine katılmamak bile haritadan yer beğenmek anlamına geliyor demeyecekler mi? Ne yani, biz sanıklar, bizleri savunan ya da savunacak avukatlar, hele hele o yargıçlar ama anayasada Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğu yazıyor diye kendilerini avutacak kadar salaklar mı? Galiba elveda hukuk deyip peki şimdi ne olacak, ne yapılacak sorusunun üstüne kafa patlatmak gerek diyor Aydın Engin. Bu konuyla ilgili yazdığı yazıda hukukçular da bunun üzerine çok değerlendirme yaptılar. Devam eden davalarla ilgili olarak bunu Semih Özakçı ve Nuriye Gülmen'de de görmüştük. İçişleri Bakanı açıklama yapmıştı. Bunlar terörist diyerek. Sonrasında avukatı gitti adliyeden temiz kağıdı çıkarttırdı. Haklarında verilmiş herhangi bir hüküm yok. Haklarında verilmiş hiçbir hüküm olmayan bir takım insanlara terörist demek suç. Ve bu suçu maalesef şu anda İçişleri Bakanı'nın işlediğini gördük. Demirtaş için de benzer bir durum söz konusu. Onunla ilgili de verilmiş henüz bir mahkumiyet kararı yok. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan uluslararası basının önünde onu da bir terörist olarak ilan etti.
Twitter.com/bidebunudinle, Facebook.com/bidebunudinle.
Aslında gerçekten vakit az. O kadar çok söyleyecek şey var ki bu konularla ilgili olarak, işte büyük adayla ilgili olarak, Cumhurbaşkanı'nın Demirtaş'la ilgili söylediği sözler. Ayrıca ana muhalefet partisinin liderini eleştirirken ettiği bir takım cümleler var. Onları da aktarmak gerekecek size ama ben size sadece şu bizim mesleğe ilişkin duyduğum büyük üzüntüyü de ortaya koyacak bir cümle aktaracağım. Bir soru. Yani böyle soru sorulmazdı eskiden, gerçekten nasıl oluyor da bu noktalara geliniyor, insan hayret ediyor Abdullah Gül'ün deyimiyle. Şöyle bir soru var, diyor ki gazetecilerden birisi, Kılıçdaroğlu da Suriyelileri geri göndermek istiyordu. Soru bu. Kılıçdaroğlu da Suriyelileri geri göndermek istiyordu. Sakarya'daki olaya yorumu ne olacak acaba? Yani alıyor topu, veriyor pası, hadi at golü diyor. Ama Cumhurbaşkanı onun söylediğini birazcık yumuşatarak devam ediyor. Çünkü bu Sakarya'da Suriyeli o kadının başına gelen iki caninin işlediği cinayeti Suriye karşıtı kampanyayla birleştirmenin yanlış olacağını söylüyor. Bu canilik diyor, canilik yapmışlar diyor. Ve devamında işte bu soru, Kılıçdaroğlu da Suriyelileri geri göndermek istiyordu. Sakarya'daki olaya yorumu ne olacaktır acaba diye soruyor. O akşam başka, sabah başka konuşur. Sakarya olayını ona sorun. Kalkar tersini de söyleyebilir. Kılıçdaroğlu bu, ufku yok diyor Cumhurbaşkanı. Ama bu sorunun devamında Sakarya'yı değerlendirirken orayı kampanyalarla karşılaştırmayın. Orada bir cani var, iki cani var. Kadına tecavüz etmişler, hem de hamile. Öldürmüşler, çocuğunu öldürmüşler. Bu meselenin kampanyalarla alakası yok diyor. Cumhurbaşkanı böyle düşünüyor ama gazetecilerden geldik, sorulardan geldik. Hürriyet gazetesinden Ahmet Hakan, Yeni Şafak gazetesinde epeydir Cumhurbaşkanı konuşuncaya kadar hep bu kampanyaların bir sonucu olarak gösterildi. Sakarya'daki o müthiş bir insanlık suçu diyelim artık buna, o olay. Bir kadının çocuğuyla birlikte, 9 aylık hamile bir kadının çocuğuyla birlikte öldürülmesi, üstelik tecavüz edildikten sonra öldürülmesi. Ahmet Hakan da son olarak Sinan Oğan'a sordu. Hala bu kampanyaların içinde misin diye. Sinan Oğan MHP Genel Başkan adayı ve böyle bir polemiğin içinde buldu kendisini. Bir takım açıklamaları da var. Hem o Ahmet Hakan'ın yazılarını bir hatırlayalım, hem de Sinan Oğan'la bu işi değerlendirelim istedik. Sinan Oğan telefon attığımızda. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Yayınlar diliyorum.
Teşekkürler. Hala arkasında mı diyor Ahmet Hakan? Bak Suriyeliler evine dönüyor. Sinan Oğan diyor, sen hala arkasında mısın diyor anladığım kadarıyla. Halep'e 95 kilometre kalmış. Bak beyaz bir yığın gibi o cenaze arabasından bahsediyor. Bak gidiyorlar, bir daha dönmemek üzere diyor. Şimdi ben bir akıl tutulması görüyorum burada. Suriye karşıtı bir kampanya. Evet, bir takım toplumsal kesimlerde rahatsızlık yarattığı kesin. Bunun üzerine bir kadına tecavüz edilmesi, bir kadının öldürülmesi, üstelik 9 aylık hamile çocuğunun öldürülmesini bununla ve bunun sonucu olarak göstermenin ben mantıklısal olarak bir yere koyamıyorum. Bilmiyorum. Ama belli ki konuluyor. Sizin söyleyeceklerinizi dinlemek isteriz.
Şimdi öncelikle şunu ifade edeyim. Türkiye'de Suriye karşıtı bir kampanya yok. Yani bunun altını çizmek lazım. Bu bir kampanya değil ve bu birilerinin karşıtı bir durum değil. Son derece makul bir şey istiyoruz. Son derece makul bir şey söylüyoruz. Diyoruz ki dünyada Türkiye'nin dışında başka bir ülke yok mudur Allah aşkına? Biz Amerika'dan zengin değiliz, biz Rusya'dan zengin değiliz. Halbuki bugün Suriye'de söz sahibi olan Amerika'dır, Rusya'dır. Amerika kaç tane mülteci almıştır? Rusya kaç tane mülteci almıştır? Türkiye'de bugün toplamda 5 milyon mülteci var. Tamam, zor durumda olan kadın, yaşlı, çocuk, engelli, bunların hepsine bakalım, yemeyelim, yedirelim, giymeyelim, giydirelim. Ancak sahilde nargile fokurdatan, Türk kadınlarına, kızlarına tacizde bulunan Suriyelileri neden biz beslemek durumundayız Allah aşkına? Mehmetçik Suriye'de terörist kovalarken bu tosunların sahillerde ne işi var? Bunu söylemek benim vatandaşlık hakkımdır. Bugün hükümet karar açıkladı. Suriyelilere vatandaşlık vermeye başlamışlar. Kime sordu da açıkladı? Hodri meydan, hadi buyursunlar, gelsinler, bir referandum yapsınlar. Millete sorsunlar. Bakalım millet ne diyecek? Elbette ki şiddetin her türlüsüne karşıyız. Ve bu sapıkların işlediği cinayeti lanetliyoruz.
Ya bu bir insanlık suçu yani bunu.
Bu bir insanlık suçu. Evet. Ve bu adamlar bu suçu ilk defa işlemiyor. Bunları salanlara da sormak lazım. Daha önce engelli bir kadına tecavüzden 10 yıl hapis cezası alan bir adamın dışarıda ne işi var? Adalet Bakanı Bekir Bozdağ önce gelsin bir bunu açıklasın. Ahmet Hakan eğer yüreği yetiyorsa bir sorsun, desin ki daha önce kadınlara, kızlara tecavüze, tacize yeltenen bu adam hapis cezası almış. 10 yılın üzerinde dışarıda bu adamın ne işi var? Şimdi de gitmiş bir Suriyeli masum bir kadını tecavüz etmiş, öldürmüş, vahşice bir cinayet işlemiş.
Ve 9 aylık hamile bunun, yani bu
9 gerçek... aylık hamile. Bunun Özgecan cinayetinden ne farkı var?
Evet.
Değil mi?
Aynen.
Özgecan cinayetini işleyen sapıkla bu cinayeti işleyen sapığın hiçbir farkı yok da bana göre. Ensar Vakfı'nda 45 çocuğa tecavüz eden canilerle bunların bana göre hiçbir farkı yok. Her gün Türkiye'de kadın cinayetleri oluyor. Her gün Türkiye'de kadına yönelik şiddet, taciz, tecavüz oluyor. Bunların hiçbirisinin birbirinden farkı yok. Bu meseleye bir prensip olarak bakmak lazım. Kadına yönelik, ister Suriyeli kadın, ister Türk kadın, ister bir turist kadın, kim olursa olsun.
İtalyan'a kadına da yaptılar yani yolda Türkiye'de. Onunla ilgili başka bir şey mi geldi?
İtalya'dan gelen, bisikletle Türkiye turuna gelen bir kadıncağıza Türkiye'de tecavüz edip öldürmediler mi? Şimdi, bu da İtalyan karşıtlığının bir sonucu muydu?
Şimdi Sinan Oğan, böyle bir kampanya varken aklıma gelebilen, çok iyi niyetli düşünerek söylüyorum. Yani bu kampanyanın işte bu sonuca ulaştığı, bu sonucu getirdiği falan bana çok uçuk. Aynı zamanda bir hesap kesme ya da hesaplı bir hareket gibi geliyor. Doğrusu bu. Ama şöyle bir şey etkisi olabilir mi? Yani Suriye meselesi Türkiye'de çok konuşuluyor. Suriyeli mülteciler çok konuşuluyor. Bu işi yaparsak bunlar Suriyeli olduğu için biz yırtarız gibi bu suçluların, bu canilerin böyle bir bakış açısı olabilir mi bilmiyorum. Yani olsa olsa diyorum oraya kadar gidebilir. Onun ötesinde zaten bir şey söyleyemeyiz herhalde.
Vallahi canilerin psikolojisini psikologlar bilir, psikiyatristler bilir. Hangi psikolojiyle o suçu işlemiştir bilmiyoruz. Ancak suçlular arasında bir ayrım yapmak suça taraftar olmaktır. Yani Suriyeli bir kadına yapılan şiddet, taciz, tecavüz ile Özgecan'a yapılan veyahut da İtalyan turistle yapılan tacizin, tecavüzün, cinayetin hiçbir farkı yoktur. Surlarda bir Amerikalı kadına da benzer taciz, tecavüz olmadı mı? Katletmediler mi? Peki Türkiye'de 27 bin Suriyeli suça karışmış, suç işlemiş. Ki bunlar sadece kayıt altına alınabilenler. Bunlar neyin sonucu? Ahmet Hakan ve benzerlerinin yürüttükleri kampanyanın sonucu mu? O sebeple burada sanki birilerine yaranma çabası var. Ama yazık, yazık. Ben bir Türk vatandaşı olarak ve Türkiye'de siyaset yapan birisi olarak bir şey savunuyorum. Benim ülkemi mülteci deposu haline getirme ey hükümet diyorum. Suriye'de bugün, bakınız Suriye'de IŞİD tecavüzü, IŞİD işgali birçok bölgeden temizlenmiş durumda. Örneğin Tel Abyad'dan IŞİD temizlendi. Doğru mu? Doğru. Tel Abyad'da bugün Amerikan bayrağı var, Rus bayrağı var ve YPG paçavrası var. Tel Abyad'lar nerede? Türkiye'de. Ben diyorum ki bu yanlış. Tel Abyad'ları artık oraya geri gönderelim diyorum. Eli silah tutan insanlar. Tamam, korkuyor, savaşamıyor, savaştan kaçıp gelmişler Türkiye'ye. Peki Kurtuluş Savaşı'nda Mehmetçiğimize kurşun taşıyan, cephe gerisinde top mermisi taşıyan kadınlarımız kadar da mı yok bu adamlar? Sahilde nargile fokurdatıyorlar. Ya Allah aşkına bir sırça köşkünüzden çıkın da Ahmet Hakan'a sesleniyorum. Cihangir'den, Şişli'den, Nişantaşı'ndan, sırça köşkünüzden bir çıkın, bir toplumun içine gelin. Bakın toplumda ciddi bir infial var. Ve bu infial yarın daha ciddi olaylara dönüşmesin diye bir siyasetçi olarak ben görevimi yapıyorum. Diyorum ki mültecileri bu kadar başıboş salamazsınız. Mültecileri bir düzen altına almak zorundasınız. En güzel kampları yapalım ve kamplarda bakabildiğimiz kadar mülteciyi alalım. Geri kalanını Avrupa ile paylaşalım, Amerika ile paylaşalım. Bunun hepsinin yükünü Türkiye çekmek zorunda değil. Kaldı ki 30 milyar dolar gibi bir rakam harcamışız. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesidir bu. Bu parayı kamplara harcasaydık şu an çok daha farklı bir Türkiye'nin mülteci politikası olurdu.
Evet.
Saldım çayıra Mevlam kayıra tabiri, Anadolu tabiri var ya. Şu an aynen öyle bir durumdayız. Türkiye'de hangi mülteci hangi mahalledir? Devletin elinde böyle bir kayıt yok. Bu bir milli güvenlik sorunu haline gelmiştir Türkiye açısından. Yarın öbür gün, bakınız ben daha önce Musul baskınını uyardığımda aynı tepkilerle karşılaşmıştım. Türkiye'nin Suriye politikasının yanlışlığına vurgu yaptığımda aynı tepkilerle karşılaşmıştım. Bugün de aynı tepkiyle karşılaşıyorum. Korkarım ki benim hatam bazı şeyleri önceden ifade etmem, analiz etmemdir. Göreceksiniz yarın öbür gün Türkiye'de bu mülteci meselesi bir milli güvenlik sorunu haline gelecektir. Ve o zaman maalesef ki geç kalınacaktır. Ve yarın unutulmasın ki aynı hadise bir Türk kadınının da başına gelebilir. O zaman ben kalkıp desem ki ey Ahmet Hakan ve senin gibi düşünenler, sizin yanlış yönlendirmeniz sonucu bugün o Suriyeliler Türk kadınına tecavüz etti desem olur mu? Olmaz.
Evet.
Onun için Türkiye'de gazetecilik yapanları önce vicdanlı gazetecilik yapmaya davet ediyorum. Ve sizin vasıtanızla da buradan bütün televizyonlara, başta Ahmet Hakan'a ve onun yaptığı program olmak üzere çağrıda bulunuyorum. öyle köşenizde saklanıp saldırıda ateş edemezsiniz. Oku atıp yayını saklayamazsınız. Bizim Türkiye'de reytingimiz var.
Evet.
Bunu biliyorsunuz. Çünkü daha önce programlarınıza çağırdınız. Hadi yüreğiniz yetiyorsa en zor soruları hazırlayın. İstediğiniz konuğu çıkarın karşımıza. Bu Suriye ve mülteci meselesini tartışalım. Bakalım hele mülteci meselesi nedir? Türkiye'yi hangi tehditlere Türkiye hangi tehditlere gebedir? Ha diyorsanız ki ya bize talimat geldi, biz sizi çıkaramayız kardeşim diyorsanız o zaman kusura bakmayın. Dilinizi yutacaksınız, oturacaksınız yerinizde. Saldırı yapmayacaksınız.
Peki. Sinan Oğan çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Ben önemli bir polemikti. Size aslında birçok soru var burada. MHP'de ne yapacak? Meral Akşener'de niye değil? Kendisinin planı ne gibi ama şimdi konumuz evet konumuz başka. Konumuz başka, karıştırmayalım diye evet. O meselelere girmiyorum. Aynı zamanda soruyu soranlara da söylemiş olalım. Sağ olun katıldığınız için.
Tamam.
MHP
tamam.
Genel Başkanı adayı Sinan Oğan'la konuştuk. Siyasi meseleyi biraz daha sonra konuşuruz ama bugünün en sıcak konusu Suriyeli mülteciler meselesiydi. Şimdi Suriyeli mülteciler meselesinden yurt dışına gideceğiz, Avrupa'ya gideceğiz. Avrupa'daki bu tartışma Türkiye'nin önümüzdeki dönemde de başını ağrıtacak gibi. Hollanda son olarak işte Aile Bakanı ile ilgili yaşananlar ortada. 16 Nisan öncesinde, referandum öncesinde, referandum sonrasında da Hollanda tavrında bir değişikliğe gitmeli. Tuğrul Türkeş, Başbakan Yardımcısı 15 Temmuz'la ilgili bir programa katılmak için Hollanda'ya gidecekti. Hollandalılar biz istemeyiz dediler. Orayla sınırlı mı acaba? Çünkü Hollanda'yla ciddi bir kriz yaşanmıştı 16 Nisan öncesinde. Sınırlı mı diye düşünürken benzer bir değerlendirmenin ve pozisyonun Avusturya tarafından da taşındığını gördük. Avusturya Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin ülkesine gelmesini istemedi. Yani pek alışık değiliz böyle şeylere. Daha önceleri olmazdı. Bu referandum öncesinde daha çok ortaya çıktı ama istemediğini uluslararası ajanslara duyurdu. Burada da bir kafa karışıklığı var. Ekonomi Bakanı ben zaten gitmeyecektim dedi. Hani şu çocuklar oyun oynarlarken birbirleriyle böyle bir şey yaparlar ya, gurur yaparlar ya, ona benzer bir tavır gibi göründü. Çünkü Dışişleri Bakanlığı evet gidecekti. Avusturya'nın yaptığı büyük bir saygısızlıktır ifadesini kullandı resmi açıklamasında. Yani bir kriz de şimdi önümüzde Avusturya'yla görünüyor. 15 Temmuz darbe girişiminin hemen yıl dönümünde Avrupa'daki Türk kuruluşları da bir takım hazırlıklar yapıyorlar. Belli ki oralara Türkiye'den yetkililer katılamayacaklar. Peki neden? Niye böyle bir tavır var Avusturya'da, Hollanda'da? Soralım istedik. Avusturya Eski Milletvekili Şirvan Ekici canlı yayında, telefon attığımızda. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar.
Teşekkürler. Şirvan Ekici, bu kriz 16 Nisan sonrasında belki birazcık yumuşar, belli bir noktaya ulaşır diye beklerken önce Hollanda'dan Tuğrul Türkeş, şimdi de Avusturya'dan Ekonomi Bakanı Zeybekçi ile ilgili biz istemiyoruz buraya gelmelerini ve bu toplantılarına katılmalarını diye tepki alabileceklerini de bilerek bu yönde bir pozisyon aldılar. Neden böyle bir şey yapıyor mesela? Avusturya için söyleyelim, Hollanda'yı karıştırmayalım.
Şimdi olayı tabii genel bir boyuta bakmak gerekiyor. Tabloya tam bakmak gerekiyor. Bir açıda bakıldığı zaman her zaman eksik kalıyor. Bunu bilmek lazım. Bu kriz bildiğin gibi uzun süredir devam eden bir kriz. Sadece 15 Temmuz'dan sonra değil, daha önce de vardı. İşte yok Ermeni Soykırımı konusunda bildiri okundu, yok işte ne bileyim afiş asıldı, havaalanına dendi, ilk defa büyükelçi çekildi. Ağustos'tan bu yana Avusturya Türk büyükelçisi yoktu, daha geçen hafta göreve başladı. Yani aslında şunu yapmak gerekir. Nedenden ziyade artık bir altyapıyı, diplomasi köprüsünü, diyalog köprüsünü tekrardan güçlendirmek gerekiyor. Hı hı. Yoksa bu gibi krizler sürekli devam edecek ve sürekli bir şey olacak ve 300 bin Türk asılının başına patlayacak.
Ama iki taraflı bir herhalde değil mi? Bu zeminin araştırılması gerekiyor. Şimdi düşünün,
kesinlikle,
Türkiye'desiniz.
Kesinlikle.
Sizin bakan kesinlikle gelmesin bizim ülkeye. Bu absürt bir şey yani.
Yani şimdi şöyle bir şey var.
Gurur kırıcı bir şey.
Tavsip edilir edilmez ama olay şu: birincisi Avusturya bir seçim arifesindeyiz, bir. Hı hı. İkincisi daha önceki bu UETD'nin yaptığı yürüyüşler vesaire Avusturya toplumu tarafında gece yürüyüşleri biraz tepki uyandı, biraz değil epey epey tepki.
Referandum uyandı. Öncesi mi yaptılar bunları? Evet,
evet
kampanyasını.
Evet, evet. Hı hı. Evet, o vardı vesaire, yani bu açık konuşmam, bir parantez açacağım. Şimdi ben aslında lütfen. Türkiye'deki birçok yetkili ve siyasi dostlarla da sık sık görüştüğüm ve uzun yıllardır sürekli görüştüğüm ve dile getirdiğim bir konu var. Çünkü biraz önce söylediğim gibi tek taraflı tablo bakıldığı zaman her zaman eksik kalır. Dedim ki buraya evet 2000 yılların başında bir kurum inşa edildi. Dendi ki işte bu kurum bizim orada sesimiz olsun, göçmenlerin işte bir şekilde sıkıntılarını bize aktarsın. Bu kurum maalesef görevini yerine getiremedi. Hangi kurumdan bahsettiğimi herkes biliyor.
Bir söyleyin ama UETD, tekrar ben de biliyorum.
UETD, United Turkish Democrats. İçindeki insanlar aslında iyi niyetle kurulmuş bir kurum idi. İçindeki menfi çıkarlardan dolayı sıkıntılar yaptı ve aslında diplomasi krizinin de bence şahsen bir boyutu da orası.
Bu yani, UTD referandum öncesinde İsveç'te de bir yöneticisi ajanlıkla suçlanmıştı. Birilerini ihbar ediyor diye bir kayıt yayınlanmıştı. UTD Avrupa'da sanıyorum pek biraz mesafeli durulan bir kuruluş haline gelmiş şu aralar.
Öyle bir hale geldi. Çok iyi niyetle güzel bir altyapıyla başlayan bir kurum maalesef şahsi orada sıkıntılar diye düşünüyorum. Öyle bir hale geldi ki tam ters bir yönde yol almaya artık yüz tuttu. Hı-hı. O sebeple ben hep söyledim, tekrar söylüyorum. Bu yayında da söylüyorum. Dedim ki o zamanlar gittim Türkiye'de arkadaşlarla da siyasi dostlarla da görüştüm. Dedim ki bir tekrar daha düşünün. Ondan sonra yok kafalar değişti, başlar değişti ama olay hala devam etmekte. Yani burada tekrarlıyorum. Aslında altyapı olarak da diyalog tekrardan olması lazım. İlla bu siyasi bazı diplomatik bazı değil. Bakın kaç senedir burada bir turizm müşaviri yok biliyor musunuz Avusturya'da? Kültür müşaviri yok. Yani turizmin böyle bir iflas ettiği bir dönemde Avusturya gibi bir ülkede Budapeşte de efendimizin Prag'da Bratislava'da müşavir yok.
Evet.
Yani birçok boyutu var bu boyutun. O sebeple şimdi doğru yanlış tartışabiliriz Sayın Zeybek konusunu. Hı hı. Daha önce de kendisi geldi, daha önce birçok siyasiler de geldi, sıkıntı yoktu. Ama bu boyutta Avusturya'nın korkusu şu, yine tekrar taşkınlık olabilir, burada emosyonlar tekrar şey yapabilir, kabarabilir. Problem olur, işte Kürtler, Türkler birbirine girebilir, karşı görüşlükler birbirine girebilir. Biz istemiyoruz burada bir sıkıntı olması, görüş bu.
Anladım. Bunun için yani özel bir muameleden çok kendi içlerindeki düzen konusunda düzen kaygıdan konusunda. Kaynaklanan
kesinlikle,
bir durumla karşılaşıyoruz.
Kesinlikle onu söyleyebiliriz. Çünkü buradaki halkın bir kaygısı var. Hı-hı. İşte yok sesler, gürültüler, birbirine girmeler, işte yürüyüşler vesaire birçok şey oldu. Bunu biliyoruz hepimiz. Hı-hı. Şimdi tasvip ederiz Avusturya'nın şeyin görüşünü tasvip etmeyiz. Ama bu boyutu da katmamız gerekiyor hesaba. O zaman da haklı diyebilirsiniz. Çünkü sonuçta herkes ülkesinin içerisinde huzur olmasını ister. Hı hı. Böyle olduğu zaman da karar muhtemelen bu yönde ki öyle oldu. Bir de dediğiniz gibi Türkiye'de de ki biz öyle bir girişimde bulunmadık. Bir şey daha belirteyim. Ben bugün sabah Avusturya, daha doğrusu Avrupa Birliği Komiseri Johannes Hahn'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Evet. Geçen hafta Türkiye'deydi. Onunla ilgili Sayın Han bana dedi ki aslında kendisi de birazcık dedi yüreklendirdi dedi. Ben dedi söyledim Sayın Zeybekçi dedi ki de ben Avrupa'ya gideceğim. Ticari konusunda ve gümrük birliği galiba konusunda bir şey yapacağım, görüşler yapacağım gibisinde. O zaman Avusturya'da muhakkak gel ben Ticaret Bakanı'yla ya da görüşürüm randevu içinde girişimde bulurum dedim dedi. Ama bana dedi 15 Temmuz vesaire ilgili de konu söylemedi dedi. Yani demek ki bir diyalog eksikliği de olduğu kesin
ortaya
yani.
Çıkıyor.
Evet.
Şirvan'a gideceğiz. Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeler için. En azından o bölgede ne yaşanıyor, ne psikolojileri, ne düşünüyorlar. Onları doğrudan bize aktardınız. Çok sağ olun. Şirvan Ekici, Avusturya eski milletvekili yayınımıza bağlandı. Avusturya Ekonomi Bakanı'na 15 Temmuz'la ilgili programlara katılmasına sıcak bakmadığını, gelme diyerek ortaya koydu. Şirvan Ekici de diyor ki bir UTD diye kuruluş var orada. Bunun yarattığı bir antipati söz konusu. Referandum öncesinde gece yapılan bir takım gösterilerde Avusturya halkının rahatsız edilmesi gündemdeydi. Şimdi de benzer bir taşkınlık olabilir, bir gerilim olabilir, Kürtler, Türkler orada birbirine girebilir diye bir endişe var. Asıl endişe bu ve bu nedenle Türk Bakan'ın gelmesine sıcak bakmıyor. Avusturya hükümeti dedi, net bir şekilde ortaya koydu. Biraz Çağlar'ın iyi niyetinden de yararlanarak haberleri sunacak şimdi gelecek. Uzattık programı, sığamadık. Aslında konuşsak daha çok konuşacağız ama şurada bitirelim. Birazdan Çağlar size haberleri sunsun. Bugün Ali İsmail Korkmaz'ın hayatını kaybetmesinin üzerinden 4. yıl geçti. Bugündü, 4 yıl önce hayatını kaybetmişti. Ali İsmail Korkmaz yoğun bakıma gitmiş ve yoğun bakımda kalmıştı. Onun anısına bir şarkıyla veda edelim. Annesi ben yaşamıyorum, yani şu anda yaşadığımı hissetmiyorum. Sadece çocuklar var ve Ali İsmail'in ismini yaşatabilmek için bu dünyada duruyorum dedi. Acısını tarif ederken Emel Korkmaz. Ona da başsağlığı dileklerimizi tekrar gönderelim ve grup yorumdan Uçurtmayı Vurmasınlar adlı parçayla sizlere veda edelim. Yarın burada olacağız 17.30'da. Görüşmek üzere. İyi bir gün geçirin. Hoşçakalın.
Gözyaşıma sığdın sen, açlık mı yemiş ömrünü yavrum, al sütümü iç kızım. Açlık mı yemiş ömrünü yavrum, al sütümü iç kızım. Saçların beyazına mı sakladın alevini, yoksa güneş sende mi batıyor, batıyor geceleri, yoksa güneş sende mi batıyor, batıyor geceleri. Çiçekte